Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamde lillah nahmiduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiye le. Ve neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مرتبeleri yani Fatiha suresinde Allah Azze ve Celle'den bizleri sırat-ı müstakime iletmesini istiyoruz her namazımızda. Bu sırat-ı müstakim, bu hidayet nedir? Mertebeleri nelerdir? İnşallah bugün konumuz bu olacak. Hidayetin özel ve genel mertebeleri 10 mertebedir toplam olarak. Birincisi, uyanıkken vasıtasız olarak Allah'ın kulu ile konuşmasıdır ki bu Allah'tan kula doğru olur ve bu hidayetin en yüksek derecesidir. Allah Teala'nın Musa bin İmran aleyhisselam ile konuşması böyledir. Nisa suresinin 163. ayetinde Allah Teala Allah Musa ile konuştu buyurulur. Ayetin başlangıcında Allah'ın Nuh'a ve Nuh'tan sonraki nebilere vahyedişi zikredilir. Sonra Musa aleyhisselam Allah'ın kendisiyle konuştuğunu haber vermekle nebiler arasında özel bir yere sahip olur. Neciyullah denir. Bu durum Musa aleyhisselam için meydana gelen konuşmanın ayetin başında zikrolunan mutlak vahiyden daha hususi olduğunu gösterir. Sonra Allah bu konuşmayı konuşma fiilinin masları olan teklim kelimesiyle pekiştirdi. Bu tekit, bu pekiştirme, buradaki konuşmanın ilham, işaret veya konuşma dışında herhangi bir manaya geldiğini zanneden Mutezile, Cehmiye, Muattıla ve benzerlerinin vehmini ortadan kaldırır. Allah Teala buradaki konuşmanın hakiki manada olduğunu göstermek ve mecaz vehmini ortadan kaldırmak için bunu manalı bir mastar ile tekit etmiş. Ferra hangi yolla olursa olsun insana ulaşan şeye Arapların kelam adını verdiğini söylemiştir. Fakat Araplar bunu mastarla desteklemezler. Mastarla tekit edildiği zaman bundan ancak hakiki manada kelam, hakiki manada konuşma anlaşılır. Bunun örneği irade kelimesidir. Bir isteyişle istiyor, yani erade iradeten denilince bununla iradenin hakikati anlaşılır. Falanca duvarı murad ediyor denince irade mastarı kullanılmaz çünkü buradaki irade hakiki değil mecazidir. Allah Teala şöyle buyurur Araf suresinin 142. ayetinde. Musa sözleştiğimiz yere gelip Rabbi onunla konuştuğunda Rabbim bana kendini göster sana bakayım dedi. Bu konuşma Musa'yı Firavun'a göndermek için yaptığı ilk konuşmadan ayrıdır. Bu ikinci konuşmada bakma isteği vardır, birinci de yoktur ve Musa'ya levhalar da bu konuşmada verilmiştir. Bu konuşma Allah'ın bir vaadi olarak gerçekleşmiştir. Birinci konuşmada ise böyle bir sözleşme mevzubahis değildir. İkinci konuşmada Allah Azze ve Celle Musa'ya şöyle der. Araf suresinin 144. ayetinde. Ey Musa, risaletin ve kelamımla insanlar arasında seni seçtim. Selef alimlerin icması ile buradaki kelam teklim manasındadır. Allah Sübhanehu Kur'an'da hem ona nida ettiğini hem de nica ettiğini yani gizlice seslendiğini haber verir. Nida uzaktan, nica ise yani fısıldamak ise yakından olur. Yine Araplar deve büyüyünceye ona nida veya nica adını verirler. Babası Adem aleyhisselam Musa ile tartışmasında sen Allah'ın konuşmasıyla seçmiş olduğu Musa'sın. Allah Tevrat'ı bizzat yazıp sana vermedi mi? Der. Kıyamette insanlar Musa Aleyhisselam'ın Rabbinden şefaat talep etmesini istediklerinde aynı şeyi söylerler. Yani sen Allah ile konuşansın, Allah'ın konuştuğu zatsın diyerek ondan şefaat etmesini isterler. Miraç hadisinde rivayetlerin farklılığına göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Musa Aleyhisselam'ı 6. veya 7. semada gördüğü zaman yine aynı şekilde hitap etmiştir. Ve şöyle demiştir. Buhari Tevhid babında rivayet ediyor bunu. Bu Allah'ın Musa'yı kelamıyla üstün kılmasından dolayıdır. Konuşma, kelam, Musa Aleyhisselam'dan başka peygamberler için hasıl olan konuşma cinsinden olsaydı, bu hadiste de böyle bir konuşmayı, yani kelamı Musa Aleyhisselam'a tahsis etmesinin bir manası olmazdı. Ve Musa Aleyhisselam'a Kelimül Rahman da denmezdi. Allah Teala da Allah'ın bir beşere konuşması ancak vahiyle veya bir perde arkasından veya bir elçi göndermekle olur. Bu elçi de Allah'ın izniyle onun istediğini vahyeder. Şura suresinin 51. ayeti. Böyle buyurarak vahiy konuşmasıyla elçi göndermek suretiyle konuşmayı ve perde arkasından konuşmayı birbirinden ayırmıştır. Şimdi bu Şura suresinin 51. ayetinde bizim anlamamız gereken, idrak etmemiz gereken önemli hususlar var. Birincisi Allah-u Teala burada vahiy çeşitlerinden bahsederken bir beşere konuşması ancak vahiyle veya bir perde arkasında veya bir elçi göndermekle olur buyuruyor. Allah'ın izniyle onun istediğini, Allah Azze ve Celle'nin istediğini ona vahyeder. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an surelerinin, Kur'an ayetlerinin vahyedilmiş olduğu gibi bir kısım hadislerin de, hani hadis-i şeriflerin de vahyedilmiş olduğuna inanan insanlarız biz. Yani Necm suresinin 3-4. ayetlerinde وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُوْهَى buyurması, o asla hevai hevesinden konuşmaz ancak kendisine bildirilen bir vahiy iledir buyurması ve burada özellikle nataka fiilinin kullanılması, yani konuşma fiilinin kullanılması, kara'a deyip veya tela deyip işte onun size okuduğu her şey vahidir denilmemesi de konuştuğu her şey denilmesi neyi gösterir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlara teşri olarak söylediği her şeyin Allah tarafından vahyedilmiş olduğunu gösterir. Bunu inkar eden insanlar, yani sünnetin vahiy oluşunu, sünnetin de vahiy kapsamında oluşunu inkar eden insanlar ne derler? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sadece Kur'an vahyedilmiştir. Başka bir şey vahyedilmemiştir derler. Peki bunlara sorduğumuz zaman, peki Kur'an-ı Kerim bir vahiydir. Cebrail Aleyhisselam mı getirmiştir Kur'an-ı Kerim'i? Evet derler. Kur'an'ın tamamını Cebrail Aleyhisselam mı getirmiştir? Evet derler. Peki Cebrail Aleyhisselam getirdiyse Kur'an'ın tamamını, Allah Azze ve Celle 3 çeşit vahiyden bahsediyor. Kalan 2 vahiy çeşidi nerede? Kalan 2 vahiy çeşidi nerede? Tamam, aminna. Kalan 2 vahiy çeşidi nerede? Ne diyor Allah Azze ve Celle? Bir beşere konuşması ancak vahiyle veya bir perde arkasından veya bir elçi göndermekle olur. Biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ın vahyini almasını sadece şuna hasredersek, elçi göndermesini, yani Cibril Aleyhisselam'ın ona vahyetmesini kabul ettiğimiz takdirde kalan iki vahiy çeşidi kalıyor. Daha başka Kur'an-ı Kerim'de bunun da delilleri var aslında da. Şimdi de konumuz bu olmadığı için sadece buna dikkat çekelim dedik. Devam edelim. Yani hidayetin ikinci mertebesi nebilere has, peygamberlere has vahiy derecesidir. Bak, az önce söylediğimiz neydi? Allah Azze ve Celle'nin doğrudan konuşması. İkincisi, nebilere has vahiy derecesi. Allah Teala Nisa suresinin 163. ayetinde doğrusu biz sana Nuh'a ve Nuh'tan sonraki nebilere vahyettiğimiz gibi vahyettik. Şimdi az önce söylediğimiz şeyleri bu Nisa suresinin 163. ayetinin ışığında tekrar bir düşünelim. Ne deniliyor? Nuh Aleyhisselam'a vahyettik deniliyor. Nuh Aleyhisselam'ın kitabı var mıydı?
Yok.
Yani Kur'an gibi bir kitabı olmadığı halde Nuh Aleyhisselam'a vahyedildiğinden bahsediyor. Dolayısıyla Kur'an veyahut da münzel bir kitap olmadan peygamberine Allah Azze ve Celle'nin vahyetmesi söz konusu. Peki Nuh Aleyhisselam'a bir kitap indirmeden vahyetmesi mümkün oluyor da bizim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah Azze ve Celle neden vahyetmesi? Hangi sebep? Diğer tarafta Şura suresi 51. ayetine tekrar gelelim. Allah'ın bir insanla konuşması ancak vahiy ile veya perde arkasından olur diyor. Bu ayette vahiy konuşma çeşitlerinden biri olarak kabul edilmiş. Şura suresindeki ayette de vahiy bir konuşma çeşidi olarak saymış. Bu şekilde olur. Birisi vasıtasız ve hususi özel konuşma şekli, diğeri çeşitli yollardan manayı iletmek şeklinde olan umumi konuşma şeklidir. Manayı iletmek. Sözlükte, lügatte vahiy, gizli ve süratli bir şekilde bildirmek demektir. Fiili vaha ve evha şeklinde gelir. Nitekim şiirde ona kararı bildirdi, yani vaha kelimesiyle geliyor. O da sakinleşti şeklinde geçer. İleride bunun kısımları gelecek inşallah. Üçüncü mertebe, melek olan elçilerin beşer olan elçilere, rasullere, peygamberlere gönderilmesidir. Melek elçi Allah'ın beşerden elçisine ulaştırılmasını emrettiği şeyleri vahyeder. Bu üç derece sadece peygamberlere aittir. Şimdiye kadar saydığımız bu üç mertebe peygamberlere aittir. Başkaları için söz konusu değildir. Bu melek elçi bazen beşeri elçiye bir insan şeklinde gelir, onu görür, onunla konuşur. Bazen beşeri elçi meleği asli suretiyle görür. Yani insanlardan olan peygamber meleği asli suretinde, kendi suretinde görür bazen de. Bazen de melek onun kalbine girer, Allah'ın kendisine vahyettiğini ona vahyeder. Sonra da çıkar ve ayrılır gider. Bu mertebelerin üçü de peygamberimize nasip olmuştur. Efendimiz Aleyhisselam. Bu arada antiparantez, şunu da belirtelim. İbrahim Aleyhisselam'a oğlunu boğazlaması rüyasında vahyediliyor. Oğlunu boğazla diyor. Bu peygamberin rüyası. Ve İbrahim Aleyhisselam üç kez aynı rüyayı görünce oğluna söylüyor. Oğlu da bir peygamber İsmail Aleyhisselam. Ne diyor? Babacığım, sen Rabbinin sana emrettiği şeyi yerine getir. Beni sabredenlerden bulacaksın diyor. Rüyayla amel olur mu?
Olmaz.
Sıradan bir insanın rüyasıyla amel olmaz tabii. Ama bu peygamberin rüyası. Demek ki bir vahiy özelliği var ki bunun teslimiyetle karşılıyor her ikisi de. Ve bunu kim anlatıyor? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Demek ki rüya yoluyla da Allah Azze ve Celle peygamberine bu şekilde vahiyler bildirmiştir. Şimdi can alıcı noktaya gelelim. Dördüncü mertebe. Yani bizleri ilgilendirecek bir mertebe. Çok iyi anlamamız gereken hususlardan birisi bu. Tahdis, yani içe doğurma derecesidir. İçime doğdu denir yani, ilham. Bu derece özel vahyin ve sıddıkların altındaki bir derecedir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın derecesinde olduğu gibi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Bu hadise dikkat edin. Bazı yerlerde maalesef yanlış tercüme edildiğini de görüyoruz. O yüzden dikkat edin diyorum. Sizden önceki ümmetlerde muhaddesun, yani ilham verilenler, kendisine ilham edilen kimseler vardı. Eğer bu ümmette böylesi varsa, eğer bu ümmette böyle birisi olsaydı Ömer bin Hattab olurdu. Buhari Fazail Ashab'da sahabelerin fazileti babında, yine Müslim sahabelerin Fazail sahabe sahabelerin fazileti bölümünde rivayet ediyor bunu. Şimdi bizden önceki ümmetlerde kendisine ilham verilenlerin varlığı kesin. Bu hadisten de net olarak bunu anlıyoruz. İlham olan kimseler. Böyle kimselerin bu ümmette bulunması, bu ümmetin, bu ümmetlerin en faziletlisi olmakla beraber şart edatına bağlanmıştır. Eğer bu ümmette varsa, eğer bu ümmette olsaydı denilmiştir hadiste. Çünkü bizden önceki ümmetlerin onlara ihtiyacı vardır. kendisine ilham olunan kimselere bizden önceki ümmetlerin ihtiyacı vardır. Bu ümmet ise nebilerinin ve risaletinin, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve risaletinin kemalinden dolayı bunlara ihtiyacı yoktur bu ümmet. Bunu çok iyi. Bu ümmeti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra keşif, ilham, muhaddes veya rüya sahibi kimselere muhtaç kılmamıştır. Elhamdülillah. Şart edatıyla yapılan bu bağlantı ümmetin kemali ve müstani oluşundandır. İhtiyaçsız oluşundandır. Noksan oluşundan değil. Kalbine ve derunune ilham edilen bir şey demektir. Böylece o şey haber verildiği gibi ortaya çıkar. Sıddıktan daha kamildir. Çünkü sıddıklığın kemali mana bağlılığı ile ilham, içe doğma, keşif gibi şeylerden müstahanidir. Bunlara ihtiyacı yoktur. Çünkü sıddık bütün kalbini, sırrını, içini ve dışını Resulüne teslim etmiştir. Bununla o diğer şeylerden müstahanidir. Diğer başka bir şeye ihtiyacı kalmaz. Yeter ki bir kimse Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fiillerine, sözlerine, emirlerine, yasaklarına, davranışlarına, tavsiyelerine mutabık davransın. Bunun ne ilhama ihtiyacı kalır, ne keşfe, ne rüyaya. Muhar ilham edileni Resulullah'ın getirdiğine arz eder. Yani ilham edilirse bir kimseye, bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeriata arz edilir. Eğer Resulullah'ın getirdiğine uyarsa kabul eder, uymuyorsa reddeder. Böylece anlaşılıyor ki sıddıklık derecesi tahdis derecesinin üzerindedir. Yani ilham olunma, keşif sahibi olmaktan daha üstün bir şeydir sıddık. Sıddıkiyet mertebesi. Birçok hayalperest ve cahillerin kalbim Rabbimden bana bunu ilham ediyor dediği şeye gelince, kalbinin ona bir şeyler söylemiş olması doğrudur. Fakat kimden? Şeytanından mı? Yoksa Rabbinden mi? İşte can alıcı nokta bu. Şeytandan mı ilham olunuyor bu? Rabbinden mi? Kalbim bana Rabbimden böyle ilham etti derse, kendisine ilham edip etmediğini bilmediği birine söz isnat etmiş olur ki bu da yalandır. Bu da yalandır. Bu ümmetin muhaddesi asla böyle söylemez. Hiçbir zaman böyle bir şeyi ağzına almaz. Kalbim bana Rabbim bana benim kalbime ilham etti, kalbime bıraktı. Bu ümmetin muhaddesi böyle bir şey söylemez. Şüphesiz Allah, bakın buraya çok dikkat edin, kulaklarınızı iyi açın. Allah Ömer'i bunu söylemekten korumuştur. Ömer radıyallahu anh. Yeah. Aynı Ömer radıyallahu anh'a dikkat edin bakın. Bilakis bir gün katibi bu müminlerin emiri Ömer bin Hattab'a Allah'ın gösterdiği, öğrettiği şeydir diye yazmıştı katibi. Ömer radıyallahu anh de hayır, onu sil. Bu Ömer bin Hattab'ın gördüğü şeydir. Eğer bu doğruysa Allah'tandır, yanlış ise Ömer'dendir. Allah ve Resulü ondan beridir, uzaktır diye yaz. Ömer radıyallahu anh kelale meselesinde, kelale mirasla ilgili bir mesele, kelale bir kimse ölüp de geride mirasçısı kalmazsa bunun mirası ne yapılır gibi meselelerle ilgili bir tabir. Bu konuda, kelale konusunda kendi görüşümü söylüyorum. Eğer doğruysa Allah'tan, şayet yanlış olursa benden ve şeytandandır diyordu Ömer radıyallahu anh. Hani bu ümmetin muhaddesiydi ya. Bakın muhaddes ne diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şehadeti ile muhaddes olanın sözü böyle. Allah Resulü'nün muhaddes dediği kimsenin sözü böyle. Ama başkaları ne diyor? Bu bana yazdırıldı diyor. Ömer radıyallahu anh ne diyor? Bu bendendir diyor. Eğer doğruysa Allah'tandır. Yanlışsa Allah ve Resulü bundan beridir, uzaktır diyor. Farkı anlıyorsunuz değil mi? İttihadinin, yani Allah Teala mahlukuyla bütünleşir, birleşir, vahdet-i vücut görüşünü savunan bir kimsenin, hululinin, Allah mahluklarına hulul eder diyenlerin, şatahatlar söyleyen ibahinin, sema yapanların açıkça Rabbim kalbime böyle ilham etti dediğini görürüz. Gördük.
Şataat ne oradaki şataat?
Şataat güya böyle hallere ve makamlara sahip olan kimselerin kendinden geçip cezbe haline gelince şuursuz bir şekilde şeriata ters bir şeyler söylemesi. Şuuru yerine gelince de bunları inkar etmesi diye tarif eder sufiler. Şimdi bu iki sözü söyleyenlerin halleri ve sözlerine bak ve her birinin hakkını ver, hileli olanla halis olanı birbirinden ayırt et. İkisini bir tutma. Beşinci mertebe ifham derecesidir. İfham, fehim kelimesinden gelir. Fehmetmek, anlamak, kavramak demektir. Mefhum, kavram demektir. Mefhum da yine fehim kelimesinden türeyen bir kelimedir. Allah Teala Enbiya suresinin 78 ve 79. ayetlerinde Davud ve Süleyman'ı da hatırla. Tarla hakkında hüküm vermekteydiler. Zira tarlaya gece vakti bir kavmin koyunu dalmıştı. Ve biz de onların hükmüne şahit idik. Biz o kavmin durumunu Süleyman'a fehmettirdik, kavrattık. Bakın bu ayette peygamberlere Kur'an veya indirilmiş bir kitap dışında vahye bir delildir. Ne diyor? Biz o kavmin durumunu Süleyman'a fehmettirdik, kavrattık. Hem Süleyman'a hem de Davud'a hüküm ve ilim verdik. Bu verme Allah'a isnat ediliyor. Biz verdik diyor Allah Azze ve Celle. Allah bu iki kerim olan peygamberi zikretti. Onları ilim ve hükümce övdü ve muayyen bir olaydan fehmi yani kavramayı Süleyman Aleyhisselam'a tahsis etti. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh, insanlardan ayrı olarak Allah'ın Resulü size bir şey tahsis etti mi diye soruldu. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam başkalarına değil de sadece sana özel bir şey verdi mi? Özel bir ilim öğretti mi? Gizli bir şey öğretti mi? Diye soruldu. O da hayır, tohumu çatlatan, canlıyı yaratana and olsun. Sadece Allah'ın kendi kitabı ve bu sayfede olanı anlamayı kuluna vermesi müstesna dedi. Ve bu sayfede burada tercümede hata etmiştir. Yani şu okuduğum kısımda Ali radıyallahu anh sadece şu sayfayı verdi. Allah'ın kitabı dışında sadece şu sayfayı verdi diyor. O sayfada da diyetlerle ilgili, köle azadıyla ilgili hükümler vardır diyor. Esiri kurtarmak, bir kafirden dolayı Müslümanın öldürülmemesi vardır dedi. Buhari bunu cihat babında, Tirmizi'de diyetler babında rivayet etmiş bu hadisi. Ali radıyallahu anh yeminle bunu söylüyor. İlle de diyorlar ki yok efendim Hazreti Ali'ye özel bir zikir öğretti, özel bir ilim öğretti. Hazreti Ali Cebrail aleyhisselam sayfa indirdi. İlle de Ali radıyallahu anh'ın reddettiği şeyi zorla ona dayatmaya çalışıyorlar.
Sayfa indirdi falan demeleri onları Hazreti Ali'yi peygamber ilan etmeleri
tabii yani zaten o sayfanın içeriğine de bakın. Güya Said Nursi o sayfanın içeriğine vakıf olmuş. Yani Hazreti Ali'ye bir sayfa iniyor ve bu sayfaya da Said Nursi vakıf oluyor. gelmiş gelecek her şeyin bilgisi. Düşünün gayb bilgisini diyor. Gelmiş halbuki
Said Nursi mi diyor?
Tabii canım. Gelmiş gelecek yani Hazreti Ali güya öyle söylemiş. Bu da onu ikrar ediyor. Hazreti Ali bu mertebedeydi diyor. Biz de ebced hesaplarıyla diyor bu verilen sayfadan kendimizi çıkardık diyor. Yani kendisinin müjdelendiğini Hazreti Ali'ye indirilen bu sayfada kendisinin müjdelendiğini ebced hesabıyla ispatlamaya çalışıyor. Bakın ebced hesabı hadiste yasaklanmış bir hesap. Daha önce bunu da çok defa rivayet ettik. İbn-i Ebi Şeyben'in Musannef'inde sahih bir yolla İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan geldiğini söylemiştik. O yüzden ebced meselesini geçelim. Şuradan bakarsak Hazreti Ali radıyallahu anh yemin ediyor, reddediyor böyle bir şeyi. Diğer bir müşkülat Kur'an-ı Kerim'e ters bir iddia. Çünkü Cin suresinin 27-28. Ayetlerinde Allah Azze ve Celle gaybı kimseye bildirmez Allah Azze ve Celle diyor. Ancak kendisine bildirmeyi murad etti. Resulünden başka diyor. Elçisinden başka diyor. Ali radıyallahu anh elçi mi? Resul mü?
Hayır.
Dolayısıyla Allah'ın Resulünden, Allah'ın gönderdiği Resul'den bir başkasını da Allah'a Resul olarak atfetmek söz konusu bu iddianın içerisinde. Çok azim bir iddia. Yani, Allah
Hazreti Ali'nin reddetine dair hangi şey var?
Buhari. Buhari'de geçiyor işte.
Sadece Buhari'de mi geçiyor şey yani?
Yani başka kaynaklar da vardır. Burada sadece Buhari Tirmizi yazmış. Göstermiş.
Buhari Tirmizi.
Buhari ve Tirmizi rivayet ediyor. Şimdi diğer bir örnek. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'e yazdığında da sana işaret ettiklerimi anla, kavramaya çalış ifadesi vardır. Fehim, anlamak, Allah'ın kuluna verdiği bir nimet, kalbine koyduğu bir nurdur. Kul bu nurla başkasının idrak edip bilemediğini bilir ve idrak eder. Eşit şekilde ayetleri ezberlemekle beraber ayetlerden başkasının anlayamadığı şeyleri anlar, fehmeder. İşte bu üstünlük varsa bir insanda o vardır. Kavrama, zeka, kalbin kavraması, zekadan da ileri kalbin kavraması, idrak etmesi ve ayetlerin manasını, aslını bu fehim yeteneğiyle, Allah Azze ve Celle'nin bahşettiği bu fehimle, kavrayışla anlar, ayırt eder. Allah ve Allah'ın Resulünden kaynaklanan fehim, sıddıklık ünvanı ve peygamber varisliğinin alametidir. İşte böyle bir anlayış, peygamber aleyhissalatü vesselamın varisi olan alimlerden olmanın bir göstergesidir. Fehim konusunda alimlerin derecesi binlerle ifade edilebilecek kadar farklıdır. İnsanların anlayışları. Burada şu da çıkıyor. Biz selefin metodu derken bizim tabi olacağımız husus sahabenin menhecidir, fehmi değildir deriz hep. Sahabenin menheci, fehmi değil. Yani kendi fehmiyle, kendi anlayışıyla çıkardığı hüküm kendisini bağlar. Ama Allah Azze ve Celle'nin muradı herkesi bağlar. Bir kimse Allah'ın muradı şudur diye böyle anlar, başka birisi de başka türlü anlayabilir. Bu herkesi bağlamaz. Ama Allah Azze ve Celle'nin muradı net olarak delillerle anlaşıldığı zaman, işte şu şahıs şöyle anlamıştı diyerek onu reddedememezlik etmek, Allah Azze ve Celle'nin getirdiğini hafife almak demek olur. Onu onun üzerine çıkarmak demek olur. Evet. Allahu Anhuma'nın fehmini düşünün. Puan. Ve orada bulunan Bedir ehlinden bazı kimselerle diğer bazı kimseler ona Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman, yani İza Câ'a Nasrullahi vel Feth suresini sorarlar. Bu surenin İbn Abbas'a has kılınan anlamı şudur. Allah Subhanehu'nun peygamberine ecelinin geldiğini haber vermesidir. İbn Abbas radıyallahu anh'a bu ayet iner inmez bunu anlamıştı. İza Câ'a Nasrullahi vel Feth, Subhanehu'nun yardımı ve fethi geldiği zaman ibaresinden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yakında ölecek olmasını anlamıştı İbn Abbas radıyallahu anh. İşte onun kavrayışı buydu. Allah'ın ona ecelinin gelişini bildirmesidir buradaki murat diyerek Ömer radıyallahu anh de buna muvafakat etmiş idi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ecelinin İbn Abbas ve Ömer radıyallahu anhuma'dan başka sahabelere gizli kalması, yani onların bu ayetten bu manayı anlamaması ve o vakit İbn Abbas'ın sahabelerin en genci olması, yaşça en küçüklerinden olması, onun hususiyetlerinden, özelliklerindendir. Allah'ın ona verdiği özel bir kavrama yeteneğidir. Bir anlayış olmasaydı bu sureden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ecelinin bildirildiğini nereden çıkaracaktı? Böylece yani bu dereceye yükselecek ince anlayıştan birçok kimse mahrumdur. Pek çok kimse de kıt anlayışlı olabilir. Nas ise yanında olmakla birlikte başka şeye gerek duyar. Nas, kitap ve sünnetin nas. Kendisi için metinlerle yetinmez. Fehim ve anlayış sahibi ise naslarla birlikte nastan başka o şeylere gerek duymazlar. Yani fehim sahibi olmayan kimse, yani Kur'an-ı Kerim ve sünnetin, hadis-i şeriflerin direkt baktığı zaman anlamayabilir, kavrayamayabilir. Kavrayacak birisine ihtiyaç duyar. Ama Allah'ın kendisine anlayış, idrak verdiği bir kimse başka birisine ihtiyaç duymaz. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin فَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرَ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorunuz ayetindeki manayı da anlamış oluyoruz. Önünde ayet var, hadis var. Anlamamışsındır, kavramamışsındır. Birbirlerine soruyoruz. Yani kavrayan bir kimseye bu nasıl kavranacak, ben kavrayamadım diye soruyoruz. İşte soru bu. Bir soru. Batıl olanı nasıldır bu soru sorma şeklinin? İşte falan kimseye, falan bir müftiye gidiyorsun. Kim olursa olsun önemli değil. Gidiyorsun. Şu mesele helal midir, haram mıdır? O da helaldir diyor. Tamam eyvallah diyor. Çekiyor geliyoruz. Haram mı? Haram. Eyvallah diyor. Çekiyor geliyoruz.
Delilin verdiğin yok.
Ha, işte burada delile dayalı bir sormayla delile dayalı olmayan sormanın yani taklit ile tabi olmanın farkı çıkıyor ortaya. Bu ikisini ayırt etmek lazım.
Hocam bu ilah edinmeye giriyor.
Tabii ki. Şimdi Tevbe suresi 31. ayetinde Rab edinmeye giriyor diyor. Bak, ayette ne diyor? Rahiplerini, alimlerini, hahamlarını Rabler edindiler. Allah'tan başka Rabler edindiler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu nasıl açıklıyordu? Tirmiz'deki Huzeyfe radıyallahu anh hadisini hatırlayın. Adi bin Hatemet Ta'i hadisini hatırlayın. Adi bin Hatemet Ta'i radıyallahu anh Hristiyanken Müslüman olmuştu. Boynunda altından bir haç ile Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıkmıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu çıkarıyor ve bu ayeti okuyor. Tevbe suresi 31. ayetini okuyor. Bu ayet okununca Adi bin Hatim radıyallahu anh şaşırıyor. Ey Allah'ın Resulü, biz onlara İşte biz onlar Rab edinmezdik ki, onlara secde etmezdik ki diyerek şaşkınlığını dile getiriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki, siz onların helal dediği şeyi helal kabul etmiyor muydunuz? Haram dediklerinde haram kabul etmiyor muydunuz?
Delil öyle sormuyor sadece. Ha,
işte Rab edinmek budur diyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Delil sorma yok tabii ki. İşte Rab edinmek budur diyor. Şimdi diyorlar ki işte onlar Hristiyanlar için canım bu hadis. Peki Hristiyanların kabahati neydi ki onlar delilsiz sorunca müşrik oluyor da biz delilsiz sorunca halis mümin oluyoruz? Onların kabahati ne, bizim özelliğimiz ne bu hususta? Şimdi 6. mertebe umumi ve genel olan beyan derecesidir. Beyan, açıklama, ortaya serme, delil ve şahitleriyle birlikte açıklanması, batıldan ayrılması ve tanıtılmasıdır. Böylece hak kalbe görünmüş gibi olur. Yani hak ile batılı açıklamak. Hak ile batılın ayan beyan olması. Beyan bu yani. Gözün görülen şeyleri müşahede etmesi gibi net bir şekilde hakkın batılın belirlenmesi. Bu derecede Allah'ın yarattıkları üzerindeki hüccetidir ki Allah'ın kulları üzerinde mesul tuttuğu delil bu işte. Hak ortaya çıktıktan sonra mesul tutuyor Allah Azze ve Celle. Hak ile batılın kendisine karşılık geldiği kimseyi değil bak. Bu hüccet kullarına ulaşmadan Allah kimseye azap etmez ve saptırmaz. Tevbe suresinin 115. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Allah Teala bir topluluğu ancak kendilerine sakınacakları şey tamamen açıklanıp doğru yolu gösterdikten sonra saptırır. Bu ayeti alın kaydedin bir yere. Tevbe suresi 115. Hariciler çıkarsa karşınıza bu ayeti okumalarını isteyin. Tekrar okuyorum. Allah Teala bir topluluğu ancak kendilerine sakınacakları şey tamamen açıklanıp doğru yolu gösterdikten sonra saptırır. Bu sapıtma Allah'ın onlara açıkladığı zaman verdiği bir akibettir. Allah'ın açıkladığını kabul edip onunla amel ettiklerinde Allah onları hidayetten saptırmak suretiyle cezalandırır. Hiç kimseyi açıklama yapmadan saptırmaz. Kaderin sırrını da bilmiş olursun ve kader konusundaki bir şek ve şüphe böylelikle senden zahir olur. Varsa Nisa suresinin 115. ayetini de sen zahmet bir aç da. Evet, kader meselesi de bir şekilde, yani şekke bir mahal bırakmadan açıklanmış olur. Bunu anlarsak. Bu ayette gerçekten müthiş bir delalet var. Bu ayeti okuyup okuyup düşünün arkadaşlar. Tevbe suresi 115. ayet. Nisa 115'te ise ne buyuruluyordu? 5. ayetini de düşünün. Bu da aklınızda olan ayetlerden olsun. Kim de doğru, hak belli olduktan sonra peygambere muhalefette bulunur ve bundan başka bir yola giderse onu gittiği o yolda bırakır ve kendisini cehenneme boylatırız ki o ne kötü gidiştir. O ne kötü bir gidiştir. Nisa suresinin 115. ayeti. Bu da bu ayetin manasıyla bir iç içeliği var bak. Kime hak belli olduktan sonra Allah ediyor. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen hak, Allah ve Resulü'nden gelen hak, kendilerine belli olmamış kimseleri cehenneme göndermek neyin nesi o zaman? Harcilere sorun bunu. Evet. Cümleyi tekrar edelim inşallah. Bu durumu bilince, anlayınca kaderin sırrını da bilmiş olursun ve kader konusundaki bir şek ve şüphe senden zahil olur. Ve Allah'ın kullarını niçin dalalete, sapıklığa düşürmüş olduğundaki hikmet de böylelikle bilinmiş olur. Kur'an'ın pek çok yerinde bu açıklanır. Şu ayetlerde, mesela Saf suresinin 5. ayetinde, onlar sapıtınca Allah da onların kalplerini saptırır. Onlar sapıtınca Allah da onların kalplerini sapıtır. Suresinin 155. ayetinde, onların sözü kalplerimiz perdelidir, kapalıdır demektir. Onların sözü budur. Hayır, oysa Allah onların kalplerin küfürleri sebebiyle, kalplerinin küfürleri sebebiyle mühürlemiştir. Birincisi, inattan kaynaklanan bir küfürdür. Yani hak kendisine apaçık belli olmasına rağmen inattan kaynaklanan bir küfürdür. İkincisi, mühürlemeden kaynaklanan küfürdür. İlk kez ona inanmadıkları gibi onların kalplerini ve gözlerini döndürürüz. Onları taşkınlıkları içinde terk ederiz. Bu taşkınlığa dalar giderler meanindeki En'am suresi 110. ayeti de bunu gösterir. Ne denilmek istediğini anlıyor musunuz? Düşünüyor musunuz arkadaşlar? Bak. İlk kez, yani ilk seferinde ona inanmadıkları gibi onların kalplerini ve gözlerini döndürürüz. Nasıl ki ilk hak ortaya çıktığı zaman inanmadılarsa bunun cezası olarak kalpleri ve gözleri döndürülür diyor Allah Azze ve Celle. Kurlarından birisini açıklayan bir ayet. Yakinen bilip tahkik ettikleri halde Allah'a imanı terk etmelerinden dolayı Allah da onların kalplerini, gönüllerini ve gözlerini çevirerek cezalandırıyor. Böylece de onlar Allah yolundan hidayet bulamadılar. Kalpleri mühürlenenler, İşte bizim kalbimiz mühürlüydü, o yüzden diyemeyecek demek. Çünkü kalplerinin mühürlenmesine sebep olan yine kendileridir. Burada iyice bir düşün, doğrusu bu büyük bir konudur. Diyor ki Fussilet suresinin 17. ayetinde, Semud'a gelince onlara da hidayet verdik, gel gör ki onlar hidayete karşılık körlüğü sevdiler. Hidayet, beyan ve delaletten sonra söz konusu olan hidayettir. Hidayet için gerekli, zaruri olmayan bir şarttır. Hidayet için illaki açıklama şart değil. Eğer bu açıklamayı kendisinden sonra başka hidayet bitişmezse bu açıklamayla birlikte, hidayeti başka bir husus izlemezse kemali yerini bulmaz, gerçekleşmez. Yani yine hidayet, başka bir hidayet gerekiyor. Hidayetin mertebelerini sayıyoruz ya burada. Burada söz konusu olan tabii ki Allah Azze ve Celle'nin hidayet etmesidir. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam amcası Ebu Talib'e bu hidayeti beyan etti, açıkladı. Fakat Allah hidayet etmediği sürece kimsenin kalbini değiştiremez. Allah dilemedikçe. Burada kastedilen bu mana. Bu açıklama, yani sadedinde olduğumuz hidayetin 6. mertebesi olan beyan hidayeti, bu açıklama yani beyan iki türlü olur. Birincisi okunup dinlenen Kur'an ayetleriyle açıklama. İkincisi görünen ve gözlenen ayetlerle açıklamadır. Ve müşahede edilen Allah'ın ayetleri. Bu her iki açıklamada Allah'ın tevhidine, isimlerine, sıfatlarına, kemaline, rasulleriyle Allah'tan haber verilen şeyin doğruluğuna delil ve ayetlerdir. İşte bu yüzden Allah okunan ayetlerle, görünen ve gözlenen ayetlerle tefekkür yapmaya çağırır. Yerlerdekini, göklerdekini düşünün diyor değil mi Allah? Tefekkür edin. Göklerin yaratılışını bir düşünün, tefekkür edin diyor Allah Azze ve Celle. Buna davet ediyor. Şu ya da bu konuda onları düşünmeye teşvik ediyor ve yöneltiyor, yönlendiriyor. Bu peygamberi beyan tarzıdır. Bu beyan rasullere, rasullerden sonra alimlere verildi. Yani açıklama emri. Buna dilediğini saptırır. Allah dilediğini saptırır. Nitekim ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle İbrahim suresinin 4. ayetinde şöyle buyuruyor. Biz her peygamberi kendilerine açıklamada bulunabilsin diye kendi toplumunun diliyle gönderdik. Artık bundan sonra Allah dilediğini saptırır, dilediğine de hidayet verir. O azizdir, hakimdir. Nice bir şey göndermemiş. İnsanların ısrarla biz anlayamıyoruz diye direttiği, Allah Azze ve Celle'nin de ayetleriyle defalarca bu açık bir kitaptır, bu anlaşılır bir kitaptır, sizin dilinizde gönderilmiştir diyerek Kur'an-ı Kerim'in anlaşılır bir kitap olduğunu açıklamasına rağmen ancak kalpleri kılıflı olanların, kalpleri yamultulanların bundan mahrum olacağını beyan etmesine rağmen işte biz anlayamıyoruz demenin ne kadar yanlış bir tarz olduğunu anlatıyor işte bu ifadeler bize. Sadece tebliğ ve beyan ederler. İzlediğini saptıran, dilediğinde hidayete kavuşturan Allah Azze ve Celle'dir. 7. mertebe özel açıklama mertebesidir. Bu hususi hidayeti gerektiren beyandır. Bu beyan inayet, tevfik yani muvaffak kılma, inayet yardım demek, tevfik, muvaffak kılma, içtiba, seçmek demektir. Bu fiilleriyle ilgili ve başıboş bırakma sebeplerinin kalpten silinip kaldırılması ile tezahür eden beyandır. Elbette bu beyandan hidayet geri kalmaz. Bu mertebe hakkında Allah Teala şöyle buyurur. Nahil suresinin 37. ayetinde. Eğer sen onların hidayetine düşkünsen, yani hidayet bulmalarına düşkünsen, doğrusu Allah saptırdığını hidayete erdirmez. Suresinin 56. ayetinde de mealen, doğrusu sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir. Mealden bir açın kardeşler. Sad suresi mi? Bu Kasas suresinin 56. ayeti ama aynı ayet acaba Sad suresinin 56. ayetinde mi tekrar ediliyor? Çünkü bu Kasas suresinin 56. ayeti. Doğrusu sen sevdiğini hidayete erdiremezsin fakat Allah dilediğini hidayete erdirir. O halde ilk beyan şart olup zorunludur. Siz bulunca. 8. mertebe İsma mertebesi yani işittirme mertebesidir. Allah Teala Enfal suresinin 23. ayetinde bir okuyalım. Senin 56. ayetinde cehennem ona yaslanacaklar. O fakat o ne çirkin döşektir buyuruyor. Demek ki burada da bir hata olmuş. Doğrusu Kasas suresinin 56. ayeti. Enfal suresinin 23. ayetinde bu 8. mertebe işittirme mertebesi şu şekilde zikredilir. Allah onlarda bir hayır görseydi onlara elbette işittirirdi ve işittirmiş olsaydı bile onlar yine sırtlarını dönüp giderlerdi. Fatır suresinin 22. ayetinde körle gören, karanlıklarla aydınlık, gölgeyle kavurucu sıcak, ölülerle diriler bir değildir. Allah dilediğine duyurur, sen kabirdekilere de duyuracak değilsin. Sen ancak uyarıcısın. Bakın Allah Azze ve Celle'nin sen kabirdekilere de duyuracak değilsin ibaresi, bu ibare kabirdekilerin işitmediği anlamda değil. Buradaki isma işittirme ile kastedilen işitilene cevap vermesi. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veyahut da herhangi bir başka kimsenin kabirdeki bir kimseye tebliğ etmesiyle o kimsenin artık hidayet bulma şansı gitmiştir. Ölüm ile bu ortadan kaldırmıştır. Nitekim bazı kimseler uydurma bir rivayet var. Güya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam annesini babasını kabirlerinden diriltmiş. Onlar da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmişler. Ondan sonra tekrar kabirlerine dönmüşler. Ölmüşler diyerek böyle bir uydurma nakledilir. Buna da herhalde birazcık aklı olan, Kur'an-ı Kerim'i okumuş bir insan aldanmaz. Çünkü ölüm ile her şey bitmiştir. İnsanın imtihanı ölünceye kadardır. Allah Azze ve Celle kişinin ruhu gargarasına gelinceye kadar Allah onun tevbesini kabul eder. Bundan sonra etmez diyor. Nitekim Firavun'un tevbesini kabul etmemiştir. O canı çekilirken tamam artık ben iman ettim diyordu. Allah Azze ve Celle ise bunu kabul etmediğini beyan ediyor. Artık ile hak ile batıl alenen ortaya çıkmış demektir. Ölüm ile dünyanın suri perdesi ortadan kalkmış, hak ile batın net olarak ortaya çıkmıştır artık. Bundan sonra iman etsen bu imanın ne anlamı var? Her şey ortaya çıktıktan sonra imanı iman yapan, onu değerlendiren şey kayba iman etmesidir. Allah Azze ve Celle'nin verdiği habere ya kulaklarımızla, hislerimizle algılayamayacağımız şeyleri haber veriyor Allah ve Resulü. Biz buna iman ediyoruz, kayba iman ediyoruz. İmanı iman yapan, değerli kılan şey budur. Yoksa herkesin net bir şekilde anlayacağı bir iman, göreceği bir şey, iman olarak bir değer kazanmaz. Eğer öyle olsaydı, herkes ayan beyan Allah Azze ve Celle'yi dünya gözüyle görürdü. Fakat Allah insanları dünyaya imtihan için göndermiş, iman edenle etmeyeni birbirinden ayırmak için göndermiş. Bunun çeşitli mertebeleri var. Her insanın imtihanı bir olmaz. Her mertebedeki, insanın her halindeki imtihanı da bir olmaz. Kimi zenginlikle sınanır, kimi fakirlikle sınanır. Kimi darlıkla, kimi sıkıntıyla, bollukla. Her durumunun kendine göre, yani sen kabirdekilere duyuramazsın ile kasteden bu duyurma, hüccet ve tebliği duyurmaktan daha hususidir. Onlar için duyurma gerçekleşmiştir ve onların aleyhinde bir delil olabilir. Fakat bu duyurma sadece kulaklara duyurmadır. Bir de kalplere duyurma vardır. Sözün bir lafzı ve bir de manası olup bunların hem kulak hem de kalple ilgisi vardır. Kulağın payına düşen kelamın lafzını işitmektir. Bunun lafzını, cümleyi işitmektir. Kalbin payına düşen kelamın manasının hakikatini, kelamdan ne kastedildiğini anlamaktır. Kalbin payı budur. Allah Teala kalbin payına düşen murat ve maksadın anlaşılması özelliğini kafirlerden kaldırmıştır. Kalplerindeki anlama ve idrak yeteneğini kafirlerden kaldırmıştır. Onlar için sadece kulağın payı olan lafızların işitilmesi bırakılmıştır. İşitirler, kalpleri anlamaz. Allah Teala Enbiya suresinin 2. ayetinde şöyle buyuruyor. Mealen, onlar Rablerinden gelen her şeyi, her yeni zikri, başka şeylerle oyalanarak kalpleri sürekli meşgul ve gaflet içinde olduğu halde dinliyorlar.
Buyuruyor. Şeye mi benziyor? Yani namazın şart olduğunu bilirsin ama namaz kılmazsın. Onun gibi bir şey mi burada denilen?
Sayılır.
Kalbe
sayılır.
Girme.
Çünkü bir kimse la ilahe illallah kelimesini telaffuz ediyor.
Ediyor ama ediyor. Namaz yok, bir şey yok.
Eğer la ilahe illallah'ı telaffuz ediyor da namaz kılmıyorsa, Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsa, yasaklarından sakınmıyorsa, Allah'ın yasaklarını hiç kimseden çekinmeden açıkça işleyebiliyorsa, bu söylediği la ilahe illallah sözünde anlamamış, kalbi idrak etmemiş.
Sadece demek kulak oluyor. Duymuş, kalbi idrak etmemiş. Yani evet. Söz ona geliyor.
Dediğin o mana anlaşılıyor. Bu şekilde dinlemenin ancak insan yine hüccet olmaktan başka bir şeye yaramaz böyle bir işitme.
Kendilerine yani, hüccet olmak
şöyle bir şey. Tabii tabii. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şunu yapın diye emrediyor. O hadisi işitiyor insan ama onu yapmıyor. Umursamıyor. Böyle olduğu zaman ancak kendi aleyhine delil oluyor. Mesela biz insanlara bir takım hadis-i şerifleri iletiyoruz. Yani namazı şöyle kılın veyahut da kılmayan şöyledir veyahut da zekatı verin şöyle verilir. Buna rağmen bunlara muhalif davranıyorlarsa bu kendi aleyhlerine hüccet oluyor. Ama bunu da yapmazsan sen ona iletmezsen sen mesul oluyorsun. Çünkü tebliğ mecburiyetin var.
İlettiğin zaman da kötü oluyorum.
İşte ya Allah'ın ya Allah'ın indinde kötü olmayı tercih edeceksin ya da insanların indinde kötü olmayı tercih edeceksin. Yani işte insanın imtihanı burada.
Bilgi almak lazım. Yani iyi bilmek lazım ki.
Tabii. Yani en azından ya insan...
Öyle söylediğin zaman herkes diyor işte böyle namaz kılıyor diyor cevap geliyor.
Şimdi bizim delil üzere iman etmek, delil üzerine amel etmek dediğimiz şey, yani bir şey şöyledir diye öğrendiysek, ha öyleymiş diyerek sadece bencilce kendimiz için öğrenmek değil.
De söyleme
sen ihtiyacı bunu, duyuyorsun. Bak hiç kimseye anlatmasa hanımını anlatacaksın, çoluk çocuğunu anlatacaksın, neye dayanarak anlatacaksın? Eğer delilsiz olarak onları anlatırsan ne olur? Dışarıdakilerden farkın kalmaz. Demek ki kendin deliliyle öğreneceksin, bilerek öğreneceksin ve bu öğrendiğin şeyi de başkalarına anlatabilecek şeyde olabileceksin ki zaten Allah'ın Müslüman'dan istediği
hadisi
şey de budur.
De, hadisi deliliyle söylüyorsun, uydurma diye çıkıyor adam yani.
Ha, o seni bağlamıyor. Şimdi biz insanlara tebliğ edebileceğimiz kadarıyla
şey ben orada söylerim, iş biter, olay o mu?
Tabii yani biz kimseyi ikna etmek zorunda değiliz.
İkna etmek değil.
Kimseye yani, hidayet etmek zorunda da değiliz.
Onun da o hadise göre kılmasını istiyorsun veya işte Kur'an'a göre bir şey yapmasını istiyorsun ama işte illa ki karşı ama. Çıkıyor.
Bunu da istiyorsun.
Yoksa benim ondan bir faydam yok ki. Bana tabii. Allah onu murat hiçbir şeyim yok. Ama. Sen bu kadar şey okuyorsun. Benden para mı alıyorsun? Bir şey falan yok. Amaç öğretmek. İşte, aynı şimdi, şeyi ben de yapayım diyor ama ters tepki veriyor.
Şimdi bak burada biz Allah Azze ve Celle'nin bize yüklediği mesuliyetten kurtulmak durumundayız. Şimdi kimseyi ikna etmek, onun hidayet etmek. Allah bize ya böyle bir şey vermemiştir. Sen sevdiğini hidayet erdiremezsin dedi. Değil mi? Evet. Ayeti okuduk. Sen sevdiğini hidayet erdiremezsin.
Peygamber annesine babasına hidayet erdiremezsin.
Öyle olunca bizlerin böyle şeylerden hiç üzülmememiz, sürekli Allah Azze ve Celle'ye dua etmemiz lazım. Dua müminin silahıdır. Bizi kurtardığı için evet hamd etmemiz, bizi doğruya eriştirdiği için hamd etmemiz ve dua etmemiz. Allah'ım bizlerin ayaklarını sırat-ı müstakimden ayırma.
Amin.
Bizleri sırat-ı müstakimden ayırma. İşte falanı hidayet et, filanı hidayet et. Sırat-ı müstakim üzere muvaffakiyet ver bize.
Ne demek?
Muvaffakiyet demek, muvaffak olmak. Yani becerebilmek, başarmak. Yani bu yoldan ayrılmamak. Allah'ın seni o yola yönlendirmesi.
Sırat-ı müstakim anlamam geliyor.
Tabii dost doğru yol demek sırat-ı müstakim.
Doğru yol, ciddi. Doğru yoldan ayırma yani orada
evet, ayaklarını
kaydırma.
Zaten Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği dualardandır. Ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik. Bunu cemi şekli ya mukallibel kulub sebbit kulubena ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah, bizleri dinin üzere sabit kalplerimizi estağfurullah kalplerimizi dinin üzere sabit kıl.
Eman dolu.
Valla
doğru yol olarak falan
işin başında fire verdin. Ben onu söyleyemem dedim gitti.
Ama
bak,
hayır bunun açıklamasıyla söylense de aynı şeye çıkmıyor mu? Farklı şimdi mı? Şey anlamı olarak, değişiyor mu?
Şimdi dua ederken ister açıklamasıyla dua et, ister yani ister
yani o şey dua, değişiyor mu?
O fark etmez. Duadan kasıt Allah Azze ve Celle'den istediğin şeyi bilmektir. Ne istediğini bilmektir. Tamam. Ne olduğunu yok, bilmeden dua etmenin, Arapça dua etmenin de bir anlamı var.
Tamam.
Ben ama namazda mesela namazda okuduğun zaman Arapça lafzıyla okumak lazım. Mesela bunu namazda selam vermeden önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın okunmasını tavsiye ettiği dualardan birisi.
Selam vermeden önce.
Tabii. Onu mesela cehennem azabından, kabir azabından, Mesih Deccal'ın fitnesinden, yaşamanın ve ölümün fitnesinden, yaşayanların ve ölülerin fitnesinden sana sığınırım diye dua var ya, selam vermeden önce okuduğumuz, onu okuruz. Şimdi mesela Rabbena Atina okuyorsun, onu okumasan bile. Rabbena Atina fitnesinden ve fil ahiret hasenatin ve kına azabennar.
Bunlar
Rabbena Rahmetke Rahman Rahim'in Rabbina filli vel valdeyi vel
neyemi. Şimdi esasında az önce söyledim. Allahümme enni euzbike min azabil cehenneme ve min azabil kabri ve min fitnetil mahyaya vel memat ve min şer fitnet mesihü deccal dersin. Ondan sonra ya muhalibel kulüp sebit kalbela dinik dersin. Bu söylediğim duayı okumak vacip namazda. Çünkü emir olarak geliyor. He. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç terk etmezmiş bu duayı. Sahabelerine
bütün öğretmiş. Namazların son rekatında okuyor. Bütün hepsinden.
Son rekatlarında.
Secdede dua var mı hocam?
Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir. Secde halidir. O halde dua edin buyuruyor. İnşallah devam edelim. Burada inşallah yani işittirmede kulağın payı nedir? Kalbin payı nedir? Anlaşıldı. Değil mi? Duymanın maksadı, ürünü ve neticesi ise kalp oyalanma, gaflet ve yüz çevirme içindeyken hasıl olmaz. Oyalanma içerisindeyiz. Gaflet içerisindeyse, yüz çevirme içerisindeyse maksat hasıl olmaz. Kalbin gafil olmaması lazım. Bu işitilen şeyde. Ayet-i Kerime Muhammed Suresi'nin 16. ayeti güzel bir şekilde ifade ediyor. Buyuruyor ki, o az önce ne söyledi diyerek çeker gider. Halbuki onlar Allah'ın kalplerini mühürledikleridir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın okuduğu ayet veya söylediği bir hadis-i şerifi bu ne söyledi diye çekip giderler diyor. Halbuki Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Bu dereceyle yani işittirme mertebesiyle ifham yani anlatma, kavratma derecesi arasındaki fark şudur. Bu derece kulak yani işitme vasıtasıyla hasıl olur. İfham derecesi ise daha umumidir, daha geneldir. Bu açıdan bu derece ifham derecesinden daha özel bir anlam taşıyor. Fehim derecesi bir başka açıdan daha hususidir. Bu yönüyle fehim mertebesi kastedilen ve onun teferruatı ile alakalı olduğu ve işaret ettiği şeylerle ilgilidir. Duyma mertebesi ise daha çok maksadın hitapla kalbe ulaştırılmasıyla ilgilidir. Bu işitmeye de kabul işitmesi tereddüt eder. Yani buna kabul işitmesi yani işitme mesela tebliği duyar karşı taraftan kabulle karşılanması gerekir. Ama fehim de direkt Allah Azze ve Celle'nin nimetiyle bir kimsenin direkt anlaması gibi bir durum var. Şu halde işitmenin üç mertebesi vardır. Kalbin işitmesi, kabulü ve icabet etmesi. İcabet işitmesi. Dokuzuncu mertebe ilham mertebesidir. Allah Teala Şems suresinin 7 ila 9. ayetlerinde andolsun nefse ve onu en güzel biçimde yaratana ve fücurunu da takvasını da ilham edene. Demek ki nefse ilham oluyor, fücuru da ilham oluyor, takvası da ilham oluyor. Şems suresi 7, 8, 9. ayetler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da Husayn bin Münzir el-Huzayi Müslüman olunca şöyle demişti. Tirmizi ve Ahmet bin Hanbel'in rivayetinde. De ki ey Allah'ım bana rüştümü ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Böylelikle 9 mertebe anlatılmış oluyor. Firaset mertebesinden bahsedilir. Tahdis daha hususidir. Yani bu son işlediğimiz ilham mertebesi tahdis ilhamdan daha bir özel oluyormuş demek ki. İlham imanlarının derecesine göre müminlere has genel bir özelliktir. Şüphesiz her müminin imanını Allah'ın kendisine ilham ettiği rüşt ile elde eder. Yani hidayet diyoruz ya. İşte biz hep burada hidayetin çeşitlerini anlatıyoruz zaten. İlham, Allah'ın ilham etmesi söz konusu şimdi burada. Tahdis mertebesine gelince bu konuda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmuştu? Eğer bu ümmette de onlardan birisi olsaydı o Ömer radıyallahu anh olurdu. Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis bu. Yani muhaddes kişilerden biri olsaydı Ömer radıyallahu anh olurdu. özel bir ilhamdır. Birilerden başkasına yapılan vahiydir. Yani bir çeşitli vahiy olur. Burada ya mükellef varlıklara olur. Musa aleyhisselam annesine onu emzirmesini vahyettik. Kasas suresi 7. ayetinde olduğu gibi. Ve havarilere bana ve Resulüme iman etmelerini vahyettiğimi hatırla. Maide suresinin 111. ayetlerinde olduğu gibi. Ya da mükellef olmayan varlıklara yöneliktir. Senin Rabbin arıya, dağda, ağaçta, insanların yaptığı çardaklarda yuva edinmesini, ev kurmasını vahyetti buyurulur. Nahil suresinin 29. ayetinde. Bunların hepsi de ilham vahyidir. Meallere bir soru yöneltelim ve yine kendimiz onların adına cevaplayalım. Sordu. Bu şekilde bir cevap aldım. İlham var değil mi? Allah Azze ve Celle var diyor. İlhamı kabul ediyor bunlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ilhamdan bahsediyor. Aynı şurada olduğu gibi havarilere iman etmelerini vahyettik buyuruyor ya Maide suresinin 111. ayetinde. Böyle bir vahiy olmayacağına göre bu ilham manasındadır. Peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilham edilmemiş midir hiçbir şey? Mesela hadisler Allah'ın ilhamı olamaz mı? Olur tabii ki diyorlar. Peygamber de ilham alır. Peki o halde peygamberin aldığı ilham ile başka bir insanın aldığı ilham arasında fark var mı? Elbette ki var. Bunu kabul ettiler. Var değil mi? Yani sıradan bir insan ilham alması da bir peygamberin ilhamı
farklı olmaz.
Dağlar kadar fark var çünkü şeytanın müdahalesinden peygamber korunur. Şeytanın karıştırmasından peygamber korunur. Ayette de belirtilir bu. O halde neden peygamberden yüz çeviriyoruz? Anlayamadığın kendi anlayışına göre Kur'an-ı Kerim'e zıtmış gibi kabul ettiğin, öyle anladığın bir şeyde neden hadisleri Kur'an'a aykırı diye itham ediyorsun da kendi anlayışının kıt olduğunu itham etmiyorsun? Belki senin anlayışında var bir problem ki yanlış anladın. Kur'an'a ters gibi geldi sana. Neden kendi anlayışına itham etmiyorsun da hemen bu hadis uydurmadır çünkü Kur'an'a ters diye bir tepki gösteriyorsun? Sahih bir yolla gelmişse o hadisi bu şekilde reddedemez. Çünkü ilham edildiyse Allah tarafından hadis, Allah Azze ve Celle kitabında da akılla anlayamayacağımız pek çok şey bildirmiştir.
Kur'an sorduğunda öyle demiyor ki. Şey diyor, ne diyordu? Dinimiz akıl dinidir mi? Ona benzer bir söz kullandı.
Mantık dinidir mi?
Mantık, akıl işte.
Şimdi İslamiyet adı üstünde teslimiyet dinidir. Vahye teslimiyet dinidir. Aklını vahye teslim etmeyen insanlar, vahyin eşidi olarak gören veyahut vahyin üzerine çıkaran insanlar teslim olmamış, Müslüman ismi almaya bile hak kazanmamış demektir. Teslim olmak zorundadır. Aklın rolü vahyi buluncaya kadardır. Vahiy gelince akıl tabi olan bir akıl olur. Vahye tabi bir akıl olur. Aklın vahyin kontrolüne giden bir akıl haline gelir. Akıl faal olursa burada, yani akıl yine faaldir de vahiyin önünde olursa veya vahiy ile eş değer olursa o insan sapıtır. Çünkü insanlara Allah Azze ve Celle cüz'i bir akıl vermiştir. Ve aklın bilgi alma kaynakları da sınırlıdır. Aklın kaynakları nelerdir, bilgi kaynakları? Gözdür, görmektir birincisi. Görmek dediğimiz zaman insanın gözü çok uzağa görüyor mu? Eşyanın arkasındakini görüyor mu?
Göremez.
Görmüyor. Şu duvarın arkasındakini görmüyor. Çok uzağa görmüyor. Çok yakında görmüyor. Yani duvarın ta dibine git onun ne olduğunu anlayamazsın. Başka bir şey görmesi. Kulak. Bilgi kaynaklarından birisi kulak. Kulak yanılır. Kulak her şeyi işitmez. Çok yüksek sesi işitmez kulak. Çok düşük sesi işitmediği gibi yüksek sesi de belli bir desibeli vardır onun. O desibeli aşan sesi de işitmezmiş kulak. Modern bilimde bunu itiraf ediyor zaten. Şimdi bizim haber alma kaynaklarımız böyle aciz şeyler, sınırlı şeyler.
Ya o sınırı kabul etmiyor ki. Hayır. İslam komple bir hani komple bizim aklımızca anlayabileceğimiz bir şey olsa sadece şey dedim ben orada cevap olarak. Mesih dedim eğer benim aklımca olsaydı altını yıkardım derim. Üstüne niye mesediyorum diye bir soru sordum. Tabii ben dinleyen yok da. O soruyu da sordum ben. Yani aklımıza evet. yanmış olsak mesela niye üstüne mesela dersen altını yıkarsın. Akla mantığa da bu uyar. Başka bir şey uymaz. Ama peygamber üstünü mesela diyorsa onu etmek zorundasın.
Evet.
Vay.
Tabi olmak. Şimdi bu özel ilhamın firasetin üstünde olduğu yolunda bir görüş var. Buna gelince bu konuda firaset nadiren meydana gelir. Nadiren meydana gelen şeyin hükmü de yok gibidir. Sahibi tarafından elde edilmesi zor ve uzun olur. Her zaman ona ulaşamaz. Yani basiret, firaset. İlham ise Allah'a yakınlık ve huzur makamında hasıl olur. İlham. Yani Allah Azze ve Celle'nin kuluna doğruyu ilham etmesi. Şu ki firaset ve ilhamın her birisi özel ve genel olmak üzere ikiye ayrılır. Her birinin özel olanı diğerinin genelinin üzerindedir. Her birinin genel olanı çoğu kez meydana gelebilir. Oysa özel olanı nadiren meydana gelir. Fakat ikisinin arasındaki asıl fark şudur ki firaset bir tür kazanma ve tahsile bağlıdır. Kişi kazanarak elde eder. İlham ise mücerred anlamda vehbidir. Yani Allah'ın bağışlaması iledir. Kesin olarak çalışmakla elde edilemez. İlhamın da dereceleri var.
Hocam bir şey sorabilir miyim?
Buyurun.
İlham olabiliyor mu? Yani insanlara ilham ediyor mu onlar?
Deminden beri işlediğimiz konu
bir ara yoklardı.
Dışarı yani çıkmasaydın.
Dışarı çıkmasaydın duyacaktın da.
Duyacaktın evet. Neden şimdi Allah Azze ve Celle Şems suresinin 7 ila 9. ayetlerinde 7-8-9. ayetlerinde fücuru ve ilhamdan bahseder. Fücurun ilham edilmesi ve takvanın ilham edilmesi. Maide suresinin 111. ayetinde Havva bana ve Resulüme iman etmelerini vahyettiğimi hatırla buyuruyor Allah Azze ve Celle. Buradaki vahiy ilham manasında. İlham. Aynı şekilde Musa'nın annesine onu emzirmesini vahyettik buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kasas suresinin 7. ayetinde. Nahil suresinin 29. ayetinde de arıya, dağda, ağaçta, insanların yaptığı çardaklarda yuva edinmesini, ev kurmasını vahyetti diyor. Burada da arıya bir ilham söz konusu. Yani bunların hepsi ilham vahyidir. Yani peygamberlere gelen vahiden farklı bir.
Havari ne oradaki havari?
İsa Aleyhisselam etrafında ona iman etmiş kimseler, yardımcıları.
İsa Aleyhisselam,
İsa Aleyhisselam
havari mi deniyor?
Tabii etrafındaki kimseler. Üç derecedir. Birinci derece duymaya bağlı ve kesin olarak vahiy şeklinde tezahür eden nebe, haber. Aleykümselam ve rahmetullah. Zira mutlak anlamda nebe bir özelliği olan habere denir. Her haber nebe değildir. Oysa bu büyük gaybtan gelen haber manasında nebedir. Yani nebi de haber veren demektir. Yani nebinin verdiği nebe, haber... bildiğimiz haber kelimesinden farklı bir şey. Her iki kelime de Arapçadır. Haber de Arapçadır. Nebe de Arapçadır. Fakat nebenin daha ayrı bir hususiyeti var. Vahiy ve ilhamdan kastedilen kendisine ilham gelen kişiye bunun gereğinin kesin olduğunu bildirmektir. Bu ya işitme vasıtasıyla olur ya da vasıtasız bildirmesiyle olur. İşitme vasıtasıyla hasıl olanına gelince bu ilham değildir. Bilakis bu hitap kabiliğinden bir şeydir. Bunun nebilerden başkası için meydana gelmesi düşünülemez. Bu ancak peygamberlere olabilir. Aleyhisselam'a tahsis edilen hitap bu kabildendir. Yani Rabbi ona hitap etti diye bildirilen ayette olduğu gibi. Zira burada hitap eden Allah Azze ve Celle'dir. Riyazat erbabının, yani riyazat, nefsin isteklerinden çekilerek, yani uzlete çekilmek yoluyla, hayvani gıdalardan tecerrüt ederek, oruç tutarak, riyazet ederek nefsi körletme yolunu tutanlara gelince onlara hasıl olan işitme üç şekilden biriyle olur. Bunun dördüncü bir şıkkı yoktur. Bunun en üst mertebesi melekin ona cüz'i bir şekilde hitap etmesidir. Bu başkasına da hasıl olur. Nitekim melekler İmran bin Husayn'a selamla hitap etmişlerdi. Sahih-i Müslim'de gelir bu. Selam verirlerdi. Sahih-i Müslim'de şöyle geçiyor hatta bu rivayet. İmran bin Husayn radıyallahu anh şiddetli bir hastalığa tutulmuştu. Yatıyordu. Meleklerin selamını istiyordu. Ne zaman ki dağlama yaptırdı kendisine.
Neymiş?
Dağlama yaptırıyorlar ya ateşle. Dağlama yaptırdığı zaman meleklerin şeyi kesildi. Çünkü evet. Dağlama tavsiye edilen bir şey değil. Hoş görülen bir şey değil. Yani hoş görülen bir tedavi şekli değil. Bunu yaptırınca meleklerin sesini işitmez oldum diyor İmran bin Husayn radıyallahu anh. İmran
işitiyordu değil mi?
Görüşmeler. Evet tabi. İmran dikkatle bakınca selam vermeyi kesiyorlardı. İmran'a dikkatli bakmaz zaman meleki hitap tekrar geri geliyordu. Bu çeşit hitap da iki türlüdür. Birincisi kişinin bizzat kulağı ile duyduğu hitap ki müminlerin geneline nispetle bu nadiren gerçekleşir. İkincisi kalbe atılan bir hitaptır. Melek onu ruha ilka eder. Ruhuna atar. Nitekim meşhur hadiste şüphesiz meleğin de şeytanın da Ademoğlunun kalbine bir şey ilham etmesi mümkündür. Meleğin ilhamı hayrı hatırlatması, vaadi tasdik etmesidir. Şeytanın ilhamı şerri hatırlatması ve vaadi yani cenneti cehennemi tekzip etmesidir. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şu ayeti okur. Bakara suresinin 268. ayet. Şeytan size fakirliği vaat eder ve fahşayı yani hayasızlığı emreder. Allah ise size mağfiret ve lütfunu vaat ediyor. Diğer bir ayette Allah Teala Enfal suresinin 12. ayetinde hani o gün Rabbin meleklerine ben sizinle beraberim gidin müminlerin kalbini sağlamlaştırın diye vaat etmişti. Vahyetmişti. 2. ayet. Bu ayeti bir düşün bakalım neler çıkacak. Rabbin bakın bu ayete dikkat edin. Hani o gün Rabbin meleklerine ben sizinle beraberim. Gidin müminlerin kalbini sağlamlaştırın. Yani onların kalbine sebat verin diye vahyetmişti buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bu vahiy Kur'an'ın neresinde? Allah vahyettiğini bildiriyor. Kur'an'ın neresinde bu vahiy? Demek ki peygamberine Kur'an dışında vahiy söz konusu. Ayet onların kalplerini güçlendirin ve onlara zafer müjdeleyin şeklinde tefsir edildiği gibi onlarla beraber savaşta hazır bulunun şeklinde de yorumlanmıştır. Nitekim İmam Suyuti'nin Hasaisül Kübra diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizeleri, üstün özelliklerine dair bir kitabı var. Orada bir takım rivayetleri derlemiş, toplamış. Bazı sahabilerin tanımadıkları bir insanın kendilerine yardım ettiğini haber veriyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunların melekler olduğunu, Allah tarafından bir destekleme olarak melekler olduğunu beyan etmiş. Her iki anlamda doğru yani neticede. Melekler hem müminlerle beraber savaşta hazır bulunmuşlar hem de onların kalplerini pekiştirmişlerdir. Sabit sebat etmelerini sağlamışlardır. Yani bir kalbe bir şeyler ekleme var yani burada. Allah'ın mümin kullarının kalbine vaaz ve nasihat vermesi de bu hitap nevindendir. Nitekim Tirmizi'nin Camii ile yani Süneni ile Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde Nevvas bin Seman radıyallahu anh'den gelen hadiste Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Allah Teala sırat-ı müstakimi şöyle temsil eder. Sıratın iki yanı surla çevrilidir. Bu surların açık duran kapıları vardır. Bu kapıların üzerinde geniş perdeler mevcuttur ve sıratın bir başında bir de üzerinde durup insanları sırata çağıran davetçiler bulunur. İşte bu sırat-ı müstakim İslam'dır. Surlar Allah'ın hududu, açık duran kapılar da Allah'ın haramlarıdır. Allah'ın hadlerinden birini çiğneyen o perdeyi kaldırmış yani sırat-ı müstakimden çıkmış olur. Yolun başında duran davetçi Allah'ın kitabıdır. Yolun üstünde duran davetçi de Allah'ın müminlerin kalbindeki öğütçüsüdür. Müminlerin kalbindeki bu öğüt melekler vasıtasıyla gelen ilahi ilhamdır. Bu ilhamın doğrudan meydana gelmesine gelince bu henüz açıklığa kavuşmuş olan şeylerden değildir. Bu konuda olumlu ya da olumsuz kesin bir yargıya varmak delile dayanır. En iyi bilen Allah'tır. Delilimiz yoksa en selametli yol susmaktır. İleri geri herhangi bir yorumda bulunmamaktır. İşitmekle vuku bulan hitabın ikinci nevi, ikinci türü, bu cinler tarafından gelen gaybi hitaplardır. Bazen hitap eden mümin salih bir cin olur ve bazen de şeytan olur. Aynı şekilde bu nevi ilham da kendi içinde iki kısma ayrılır. Birincisi, melek ya şeytanın hitabının kişinin kulağıyla işitebileceği şekilde olmasıdır. İkincisi, ilham olunurken ilhamın kalbe doğrulmasıdır, kalbe doldurulmasıdır. Cinnin emir veya nehide bulunurken ve ona vaat ederken, ümit verirken ki vaat ve ümitlendirmesi bu çeşit ilhamdandır. Nitekim Allah Teala da Nisa suresinin 120. ayetinde şeytan onlara vaat eder ve onları ümitlendirir. Oysa şeytan onlara ancak aldanmayı vaat eder buyuruyor. Bakara suresinin 168. ayetinde de şeytan size fakirliği vaat eder ve yüz kısaltıcı şeyleri, hayasızlığı yapmanızı emreder buyurulur. Kalbinde bu tür hitaptan nasibi vardır. Bundan ancak peygamberler ve ümmetin tamamı korunmuştur. Ümmetin tamamı diyorum, bak fert fert ele aldığın zaman o korunmuş değildir. Peygamber ise kendi başına ferd olarak korunmuştur. Şeytanın, cinlerin yanlışlık karıştırmasından. Ümmetin tamamı korunmuştur derken kastedilen de şu: Allah Azze ve Celle bu ümmeti sapıklık üzerinde birleştirmez diyor sahih hadiste. Hasen bir hadiste. Allah ümmetimi sapıklık üzerinde bir araya getirmez. Herkes bu ümmetin, İslam ümmeti bir sapıklığın hak oluşunda fikir birliği etmezler yani. Muhakkak aykırı bir şeyler bildiren vardır o hususta. Bir araya gelmezler yani. Dolayısıyla ümmet bir şeyde icma ettiği zaman, sahabeler bir şeyde icma ettiği zaman o bizleri bağlayan bir şey olur. Nitekim icma edilen hususlara baktığınızda mesela İbnül Münzir'in Meratibül İcma diye bir eseri var. O kendi topladığı kadarıyla ümmetin alimlerinin, sahabelerin icma ettikleri hususları derlemiş, toparlamış. Bunlara baktığınızda Kur'an'a, sünnete aykırı hiçbir şey yoktur. Ama icma Kur'an ve sünnetin üzerinde de bir delil değildir bu arada. Veya onlara eşdeğer bir delil değildir. Mutlak manada delil kitap ve sünnettir. Eğer bir icma haberi geliyor, Kur'an'a ve sünnete aykırı, bu takdirde o icma Kur'an ve sünnete rağmen ayrıca bir delil olmaz. Maruz kalan kişi bu hitabın melek mi yoksa Rahmani mi olduğunu nereden, hangi burhan ve delille bilecek? Denilir yani, keşfedi diyelim. Bu keşfin Rahmani mi, şeytani mi olduğunu hangi delille istinaden bilecek? Ne yapacak? Kur'an'ı ve sünneti arz edelim o zaman. Kur'an'ı ve sünneti bilmeyen bir insan diyecek. Allah yolunda yürümeyi bilen bir kimse sünneti bilmiyorsa kalbine gelen bir ilhamın hak mı batıl mı olduğunu nereden bilecek? Hangi ölçüye, hangi kıstasa göre değerlendirecek şu ilham haktır veya batıl demek için? O halde zaten kitap ve sünneti bilen bir insanda ilhama ihtiyacı olmaz zaten. İşte dediğimiz, bu ümmetin muhaddeslere ihtiyacı yok. Yani kendisine ilham olunan kimselere ihtiyacı yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyordu? Geçmiş ümmetlerde ilham olunan muhaddesler vardı. Eğer benim ümmetimde olsaydı Ömer bin Hattab olurdu buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bizim şurada bahsettiğimiz ilham ile bu tahdis ilhamı farklı bir şey. Bunu işaret etmiştik. Burada mutlak ilhamdan, onun derecelerinden bahsediyoruz. Şeytan nefse ilhamını atar. Kulağa hitabını bırakır. Kulağı da bırakır. Aldatılmış olan kişi de bana söylendi, böyle hitap edildi, ben de tasdik ettim der. Bana yazdırıldı diyenler gibi. Ha, söz söyleyen ve hitap edenin kim olduğunu biliyor musun? Ömer bin Hattab radıyallahu anh, Gaylan bin Seleme'ye sahabedendir bu. Hanımlarını boşayıp malını çocukları arasında taksim edince öyle zannediyorum ki şeytan kulak hırsızlığı yaparak senin öleceğini öğrendi de ölümü senin nefsine koydu. Ey şehir, yani Ömer, senden sonra okuyanlar kime güvensin, gerçeği kimden öğrensinler demişti. Hal, şahsın kendisinden çıkar ve yine kendisine döner. Yani insanın kendi kendine ilhamlandığını zannetmesi gibi bir şey bu da. Hal hitabı. Dışarıdan geldiğini zanneder. Oysa bu hitap kişinin yine kendisindendir. Nefisten çıkar yine nefse döner. Bu çok tutanlara arz olan ve onlar yanıltan bir durumdur. Salik bunun Allah'ın hitabı olduğunu, Allah'ın kendisiyle konuştuğunu sanır. Bu yanılmanın sebebi şudur. İnsanın latif ve ince müdrikesi, idrak melekesi, riyazatla berraklaşıp yoğun meşgallerden alakası kesilince, yani dünya gailesi aklından silinince, ortadan kalkınca, bu müdrikenin hükmü bedeni kaplayan kalp ve ruhun hükmü mesabesinde olur. Bilgi kalbi olur. Böylece nefis ve kalbin bütün gayreti kendilerine bağlı bitişik olan manaları tecrid etmeye yönelir ve ruhun bu manalara bağlantısı da daha da artar. Böylece ruh bu meşgul edici ve bağlayıcı şeylerin yerini alır ve kalp de bu manalarla dolar. Sonra bu manalar konuşmaya ve olan şeyler hükmündeki ruhi ve kalbi hitaba dönüşür ve böylece ruhun arınmasına uygun düşer. Böylece bu manalar işitme duygusu için işitilmiş sesler gibi şekillenir. Yani o kimseye o şekilde gelir. Yani uyanıkken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile görüştüm diye iddia eden kimseler, öyle zanneden kimselerdir aslında. Görme duyusu için görülen şahıslar gibi şekillenir. Yani göz görür gibi olur, kulak işitir gibi olur. Ve o kişi bir takım suretler görmeye ve bazı hitapları duymaya başladığını sanır. Oysa bütün bunlar onun nefsinde olup bitmektedir. Hariçten gelen bir şey yoktur. Ama o bir şeyler gördüğüne, bir şeyler işittiğine ve doğru söylediğine yemin eder. Ya vallahi ben Hızır Aleyhisselam'la görüştüm der mesela. Yemin eder. Fakat acaba gördüğü dışarıdan mı yoksa nefsinden mi? Bütün bunlar kişinin temyiz kabiliyetinin zayıflığı, ilminin azlığı, bu manaların kalbini kaplaması ve ruhun meşgalelerden tecrit edilmesinden kaynaklanır. İşte bu üç şekil hitabın çeşitleridir. Kim bunlarla gösteriş yaparsa o ancak aldanma, hile ve tuzak içindedir. Bu konuda söylenecek söz bundan ibarettir. Bu konu anlayıp inceleyebilen için en önemli konulardandır. Doğruya ulaşmayı nasip eden Allah Azze ve Celle'dir. Herevi der ki, ilhamın ikinci derecesi apaçık meydana gelen ilhamdır. Bunun doğruluğunun belirtisi şudur ki, buna mazhar olan kişi perdeyi yırtmaz, dinin çizdiği sınırı, haddi aşmaz ve hiçbir zaman hataya da düşmez. Bu ikinci derecedeki ilhamla birinci derecedeki ilham arasındaki fark şudur. Bu ikinci derecedeki ilham, kalpten atılması mümkün olmayan, zaruri olan bir şeyin bilgisine benzer. Bu ilham muayene, müşahade, mükaşefedir. Bu birinciden daha üstün ve daha üstün bir derecede ve ondan daha açık, daha nettir. Bu ilhamın kalbe nispeti, görülen şeyin göze nispeti gibidir. Bu tür ilhamın üç belirtisini saymıştır. Birincisi perdeyi açmamasıdır. Bu ilham sahibini başkasının gizli hali kendisine keşfolunduğu zaman, hani derler ya, işte bir şey müridinin gece yatağında sağından soluna döndüğünü bilmiyorsa o mürşit değildir, o şeyh değildir derler ya. Farz edelim ki böyle bir hal oldu. İlham sahibi başka bir kimsenin gizli bir haline vakıf oldu, keşf oldu. Böyle bir şey olduğu zaman ister hayır olsun, ister şer olsun bunu açıklamaz. Doğru yolda olan bir kimse bunu açıklamaz. Dolayısıyla böyle bir şey de keramet olarak kabul edilmez. Çünkü bunu açıklaması bir kere uygun değil ki keramet olarak değerlendirilsin. Bizim
kapısının önünde evine göz atana nasıl şiş tutmaya evet. Kalkıyor bu adam. Daha tehlikelisi yatak odasına kadar.
Veya Allah'ın sırrını insanlardan gizlediği şeyi açıklamaz ve kendisine hali keşfedilen sırrı da gizler. Sırrını da gizler. İkincisi haddi aşmamasıdır. Bu da iki manaya gelir. Birincisi bu ilhamda Allah'ın koyduğu sınırı aşarak günah işlemez. Kahinler ve şeytani keşif sahiplerinin yaptıkları gibi yapmaz. Yani adam bir tanesi vardı mesela. Mevzu gibi bir şeydi yani. Tam mevzutta değil, aklı başı yerinde. Yani mükellef vaziyette bir insan. Sufilerin yoluyla bir yol tutmuştu ama hiçbir tarikata da mensup olduğunu söyleyemem. Bir gün işte biz evde araba almaktan falan bahsettik. O zaman da arabamız falan yoktu. Araba alayım falan filan gibisinden bir danışma yapıyorum hanımla evde. Başka kimse bilmiyor da araba alacağım fikrini. Görüştüğüm zaman, tamam mı? Yani tevafukken karşılaştık. Öyle hususi olarak ona gitmiştim de falan değil de. Bu dedi ki bana, işte insanlara Kur'an öğret. Allah sana arabayı da nasip eder falan filan gibi laflar etti. Aynı adam birilerine işte yarın sen şu kadar kazanacaksın, yarın sen şunu yapacaksın, yarın sen bunu yapacaksın gibi sözler de söylüyormuş. Yani bir kimsenin kalbine böyle keşif türü bir şeyler gelebilir, doğaldır. Yani mümkündür. Ama böyle gaybi bir huzursa o onun imtihanıdır. Mesela benim kalbime böyle bir ilham veya keşif, cinlerden, şeytandan kimden olursa olsun veya direkt bir ilham suretiyle geldi bana. İşte Suheyb Yarın eline 5 milyon geçecek. Bak ben burada bu bilgiye vakıf olduğum esnada imtihan içerisindeyim. Ben desem ki bugün Suheyb'e, Suheyb sen yarın 5 milyon kazanacaksın desem ne olur? İmtihanı kaybetmiş olurum. Niye? Allah Azze ve Celle'nin açık ayetine muhalefet etmişimdir. Çünkü Allah gaybı Resulünden başka kimseye açmaz diyor. Seçtiği Resulünden başkasına açmaz diyor. O makamda kişinin ne demesi lazım? Gaybı ancak Allah bilir, bu ancak şeytandan gelmedir veya bir imtihandır deyip ona son vermesi lazım. Bunu söylemesindeki amaç da nedir? Mesela ben Cengiz'e yarın 5 milyon kazanacağım desem ne, demesem ne? Ölümden mi kurtaracağım onu, bir şeyden mi? Kesinlikle. Ama ne olacak? Benim keramet sahibi oluşum, evet, benim keşif sahibi oluşum gibi bir manayı başkalarına iletmiş olmak olacak. Yani bu da böyle keşfe muhatap olan bir insanın imtihanıdır. Ama bunu yapan insanlar halk arasında evliya, en üstün evliyalığın bir alameti olarak kabul edile gelmiş bu. Mesela bakın, daha önce söyledik. Mehmet Zahid Kotku, Ehl-i Sünnet İtikadı diye bir kitabı var. Kitabın içerisinde diyor ki, kim kalpten haber verirse o kafirdir der. Kalpten haber vermek küfürdür. Yani kim de onu tasdik verirse o da kafir olur. Hadiste net gelmiş çünkü, kahine giden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirileni inkar etmiştir diyerek. Aynı kitaba dikkat edin, ön sözünde Esat Coşan bir mukaddime yazmış. Diyor ki, Mehmet Said Kotku öyle bir zat idi ki işte şöyleydi böyleydi derken arada şunu da sıkıştırır. Daha müritleri, öğrencileri yanına girmeden onların kalbinden geçen şeyleri bilirdi. Ve onlar girince onlar sormadan söyleyiverirdi diyor. Şimdi kitabın içeriğine bak. Kitabın ön sözünün yazana bak. Burada bir zıtlık var. Ön sözü yazan mı kitabı okumamış? Yoksa bizim anladığımızdan başka bir anlam mı var ortada? Bazılarının dediği gibi bu bir sırdır, sırrı derviş olmayanı açmayız gibi bir anlam mı var yoksa? Burada haddi aşmak dedik. Kainlerin yaptığı gibi yapmaz dedik. İkinci bir husus, dinin sınırlarının aksine hareket etmez. Allah'ın ardına düşünmesini ve araştırılmasını yasakladığı ayıpları, avreti araştırmak gibi. Halbuki biz az önce verdiğimiz söz örneğinde olduğu gibi müridinin sağından soluna dönerken halini bilmeyen kimse mürşit değildir diye bir kayda koymuşlar sufiler. Ama Allah ayıpları gözlemeyi yasaklamış. Bu yasağı yapan bir kimse nasıl Allah dostu olabiliyor peki?
Tam şeytandır.
Ayırt etmek lazım. Bu keşif sahibi keşfiyle bu gibi şeylere yeltenir, Müslümanların ayıp ve kusurlarını araştırırsa bu keşif Rahmani değil, emin olun ki şeytanidir. Yani buradan bunu anlayabiliriz işte. Üçüncüsü, bu keşif sahibini hiçbir zaman hataya düşürmemiştir. Şeytani keşif ise böyle değildir. Çünkü şeytani keşifte hata çok olur. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İbn-i Sayyad'a ne görüyorsun diye sorduğunda o da bazen doğru bazen yanlış görüyorum demiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de sana karışık gösteriliyor demiştir. Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Abdullah bin Sayyad isimli Yahudi çocuğunda deccal olması şüphesiyle kontrole gittiğinde gerçekleşen bir hadise. Orada bunu söylemişti.
Rüyasında mı şeyler görüyor, gösteriliyorlar?
İşte uyanıkken görmüyor bir şeyler. Mesela o hadisede bu konuyu anlamak için söylüyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanında Hazreti Ömer radıyallahu anh bulunduğu halde geliyor. Diyor ki sen benim Allah Resulü olduğuma şehadet eder misin diyor. O da diyor ki peki sen benim Allah Resulü olduğuma şehadet eder misin diyor İbn-i Sayyar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bir şeyler öğrenmek istediği için konuşmayı orada sonlandırmış olmamak için ben Allah'a ve bütün peygamberlerine iman ederim diyor. Yuvarlak bir cevap veriyor orada. Ondan sonra söyle bakalım senin için bir şey tuttum, ne tuttum ben diyor. O da diyor ki bu diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da duhan kelimesini tutmuştu. Yani artık cinler midir, şeytanlar mıdır? İlk hecesini onun ağzına vermişlerdi. Duh diyerek. Sus haddini aşma diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ne görüyorsun diyor. Rabbimin arşını suyun üzerinde görüyorum diyor. Rabbimin arşını suyun üzerinde görüyorum diyor. Yani onun Rabbimin arşı dediği şey aslında şeytanın arşıdır. Bu hadisi bunun bu manada olduğunda İmam Müslim'in Cabir radıyallahu anh'den rivayet ettiği başka bir hadisten anlıyoruz. O hadiste diyor ki şeytan arşını su üzerine korar, her akşam seriyelerini, askerlerini toplar ve her birine tek tek hesap sorar. Sen bugün ne yaptın, sen bugün ne yaptın diye diyor. Su üzerine koyar. Demek ki o Rabbimin arşı derken şeytanın arşını kastediyordu ve gördüğünü, onu gördüğünü söylüyor. Uyanık bir halde. Fazla detaylandırmadan konumuza devam edelim inşallah. Şeytani keşif mutlaka yalandır. Doğruluğu hiçbir zaman daim olmaz. Yani her zaman doğru olmaz. Bazen doğru çıktığı şeyler de olabilir. Burada Menazil kitabının sahibi El-Ensari, Zekeriya El-Ensari şöyle bir açıklama yapıyor. İlhamın üçüncü derecesi sırf gerçeğin parladığı, hakkın parladığı, tecelli ettiği ilhamdır. Bu ilham sahibi salt ezeli, yani sırf ezeli hakikatin kaynağından konuşur. Bu kendisine işaret edilemeyecek kadar zirvede olan bir ilhamdır diyor. Ona göre tahkikin kendisi hakikati müşahedede fani olmaktır. Şöyle ki bu müşahede sırasında hakikatten başka her şey yok olur ve resimler sırf yokluğa bürünür. Ademe. Yokluğa bürünür. Bu derece ilham, ilham gelene sırf hakikat olarak açılır. Bu ilhama akıl ve hissin idraklarından hiçbir şey karışmaz. Eğer burada akli veya hissi bir idrak söz konusu ise hakikatin sırf parıltısı olmaz. Olamaz. Böyle bir şey meydana gelmez. Onlara göre bu keşiften bahsedeni ancak onunla birlikte olan ve ona bu hususta iştirak eden anlayabilir. Halbuki bir kimsenin keşfini, mesela ben diyorum ki benim keşfimde şöyle bir şey oldu. Ama bu benim sadece kendimden meşguldür. Bir Hüseyin abi benimle beraber görmemiştir ki onu ispatlayabileyim. Dolayısıyla bunun sırf hakikat olduğunu sadece ben bilirim. Başkasında bağlamaz bu durumda bu. Böyle bir şey varsa. Bu keşif sahiplerine göre bütün mahlukat o sırf hakikat karşısında hicaplı, perdelidirler. Yine onlara göre ilim, akıl, hal bu hakikat karşısında örtülüdür ve mahlukatın konuşması ancak perdenin berisindeki dil iledir. Mahlukat bu hicabın ötesinde gizli mananın dilinden anlamazlar. İşte bundan dolayı bu hakikate işaret etmek, onu ifade etmek mümkün değildir. İşaret ve ifade ancak duyular ve akıl yoluyla kavranılan şeylerde olur. Bu keşif ise hissi ve aklın ötesinde olan bir keyfiyettir. Bu ilham hasılı şudur ki, yani özetle, bu ilhamla beraber bütün vasıtalar ortadan kalkar, yok olur, izmihlal bulur. Fakat bu durum varlıkta değil, şuhud halinde olur. Vahdedi vücudu savunan ittihadiliğe gelince, vahdedi vücutçulara gelince, onlar bunu varlıkta adem, yani yokluk ve izmihlal olarak nitelerler. Müellif de, yani El Menazil müellifi diye bahsettiğimiz Zekeriya el-Ensari kendilerinden, yani bu vahdedi vücutçular da müellifi kendilerinden sayarlar. Halbuki o akıl, din ve hal ve marifetçe onlardan uzaktır. Yani şu açıklamalarıyla vahdedi vücutla alakası olmadığını beyan etmiş oluyor. Vahdedi vücutçular ise işte bu deminden beri söylediğimiz bu makamda, yani hissiyatın kaybolduğu o makamda haktan başka, Allah'tan başka hiçbir şey yoktur demişler ve küfrün dibine düşmüşlerdir. Yani çünkü bu söz, affedersiniz, tuvaletteki pisliği, yerin altındaki haşerilerin, şunun bunun her şeyin bütün hayvanların hepsinin Allah'tan ibaret olduğu anlama geliyor. Onlar şiirlerinde, kitaplarında bunları ifade etmişlerdir. Hatta Muhyiddin-i Arabi'ye bir soru soruluyor. Siz diyorsunuz ki işte şeriatta kişinin teyzesinin nikahlaması haramdır diyor. Bir de vahdedi vücut çıkarıyorsunuz diyor. İşte bütün peygamberler, bütün veliler, bütün her şey işte Allah'tandır. Nasıl oluyor diyor. Nasıl şeriatta teyze haram oluyor da başka bir kadın helal oluyor o zaman diyor. O da diyor ki hakikatte diyor o da helaldir diyor bize göre diyor. Çünkü Allah'ın görüntüsü ya güya. Haşa. Yani vahdedi vücut diye bir şey varsa teyzen de Allah haşa.
Anası da olsun.
Anası da haşa. Başka bir kadın da haşa. Allah hep. Yani hangisiyle bir olursan hiç fark etmiyor. Bu durumda böyle bir mane çıkıyor. İşte bunu kavrayan demek ki zekilerden birisi Muhyiddin abiye böyle bir soru sormuş. O da böyle bir cevap veriyor. Bizim için fark etmez hakikatte diyor. Diyor zahir ehline göre diyor. Böyle bir şey olması lazım diye kıvırma yolu bir açıklamaya girişiyor ondan sonra. Hakikatte bizim için hiç fark etmez diyebiliyor yani. Mertebe. Yani hidayetin 10. mertebesi bu. Bu ilham bu mertebelerden, hidayetin mertebelerinden birisiydi. Yani Allah Azze ve Celle'nin bir kimsenin gönlüne hidayeti ilham etmesi mertebelerden birisiydi. 10.sına gelince hidayetin bu mertebesinde sadık rüya peygamberliğin cüzlerinden biridir buyurmuş hadiste. Sadık rüya nübüvvetin 46 cüzünden biridir diye Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerif.
Sadık rüya mı?
Evet, doğru rüya, doğru rüya. Yani batılın karışmadı rüya. Bu tahsisin sebebi için denilir ki vahyin ilk başlangıcı sadık rüya idi ve 6 ay sürdü. 6 ay sürdü. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik gelmesinden ilk vahiy gelinceye kadar 6 ay sadık rüya şeklinde vahyediliyordu ona. Sonra sadık rüyadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ölümüne kadar 23 senelik bir süre uyanık haldeki vahiy geçti. 23 seneyi 6 aya bölün kaç yapar? 46 yapar. İşte denilmesi budur. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 6 aylık bir rüya şeklindeki, sadık rüya şeklindeki vahiy, başka türlü vahiy ile gelen nübüvvetin, 23 senelik nübüvvetin, vahiyin 46'da biri ettiği için böyle buyuruluyor. De gelen vahyin süresinin, uyanık halde gelen vahyin süresine nispeti 46'da birdir. Başka sahip bir rivayette sadık rüya 70 cüzden bir cüzdür şeklindedir. Bu güzel bir yorumdur. Başka bir rivayette de 70 cüzünden bir cüzdür diyor. Bu iki rivayetin arası şöyle bulunur. Yani birinde 70 cüzünden biri, birinde 46 cüzünden biri geliyor. Bu durum rüyayı görenin haliyle ilgilidir. Sıddıkların rüyası 46 yaşından sonra başlar. Genelde müminlerin sadık rüyaları ise 70 yaşından sonra vakidir. Doğrusunu Allah bilir. Böyle bir yorum yapılmış. Bir başlangıcıdır. Rüyanın doğruluğu, rüyayı görenin doğruluğuna bağlıdır. Sözce en doğru olan insan, yani en doğru dürüst konuşan, en dürüst insan rüyasında en doğru rüya gören insandır. Bu sadık rüya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de buyurduğu gibi vahiy zamanı gelinceye kadar doğru çıkmaya devam eder. Nübüvvet nurunun ve tesirlerinin azaldığı zamanlarda müminlere vahye mukabil rüya verilmiştir. Nübüvvet nurunun güçlü olduğu zamanlarda ise onun nurunun yayılması ve güçlenmesi ümmeti rüyadan müstahni kılar. Yani kitap ve sünnete vakıf insanın, bunlara ulaşma imkanı olan insanın rüyaya ihtiyacı olmaz. Herkesi bağlamaz, kişiyi bağlar. Kitap ve sünnet ise herkesi bağlar. Bununla birlikte rüya kişiyi bağlar demekle birlikte şunu da kayıtlamamız lazım. Kitap ve sünnete muhalif olan bir rüya batıl olduğu anlaşılmış demek olur. Bunun bir örneği sahabe asrından sonra ortaya çıkan kerametlerdir. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatıyla vahiy kesilmiş. mesele de sadık rüyalar bazı konularda belirleyici bir unsur, yani kişinin ferdi olarak belirleyici bir unsur, kitap ve sünnete irşad eden ek bir şey olarak ifade ediliyor burada. Devrinde ashab güçlü bir imana sahip oldukları için keramete ihtiyaçları olmamış ve keramet çok fazla zuhur etmemiştir. Sahabeler döneminde çok azdır. Sahabeden sonraki devirlerde insanların imanlarının zayıflığı için keramete ihtiyaç duyulmuştur. Şüphesiz Ahmet bin Hanbel de bu manaya işaret eder. Ubade bin Samit der ki, müminin rüyası Rabbinin kuluyla uykusunda konuşmasıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de nübüvvetten sadece mübeşşirat, müjdeler kaldı buyurdu. Kendisine mübeşşirat, yani bu müjdeler nedir diye sorulunca, müminin gördüğü veya kendisine gösterilen sadık rüyadır buyurdu. Buhari, Ebu Davud, İbn-i Maci ve Ahmet bin Hanbel rivayet etmiş bunu. Nasıl? Birleşince o rüya tekzip edilmez.
Yani reddedilmez.
Reddedilmez. Yani bütün Müslümanlar aynı rüyayı görüyor.
Evet.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini rüyalarında Ramazan'ın son 10 gecesinde gördükleri zaman ashabına şöyle demişti. Ben sizin rüyalarınızın Ramazan'ın son 10 gününde ittifak ettiğini görüyorum. Öyleyse sizden her kim Kadir gecesini ararsa Ramazan'ın son 10 gününde arasın. Buhari ve Müslim'in rivayeti. Şimdi burada şu okuduğum yoruma edeceğiz. Niye? Çünkü müminlerin rüyaları birleşince tekzip edilmez sözüne getirilmesi yanlış bir söz. Yanlış bir delillendirme olur. Çünkü Peygamber Efendimiz, yani hayatta olan bir peygamberin bir rüyayı tasdik etmesi, rüyanın doğruluğunu tasdik etmesi vahye müstenit olur. Çünkü peygamber vahiy ile hareket eden birisi. Ama bizler bugün böyle bir şansa sahip değiliz. Böyle. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Nesai'nin Zeyd bin Asım'dan ve hemen ardından 1533 ve 1333 ve 1334 nolu rivayetleri oluyor. Bu hemen ardından İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan aynı hadisi veriyor. Diyor ki sahabelerden birisi geldi ve şöyle bir rüya gördüğünü anlattı. İşte ben rüyamda Allah'ı tesbih, tahmid ve tekbir ediyordum 33'er defa. Birisi geldi bana dedi ki, bir melek diyor daha doğrusu. Diyor. Ben de 33 defa Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber diyorum. Dedi ki bunun üzerine, o halde diyor bundan sonra 25 defa yap, 25 Sübhanallah, 25 Elhamdülillah, 25 Allahu Ekber ve buna La İlahe illallah ekle, bunu da 25 yap dedi diyor. Ben de size geldim ey Allah'ın Resulü diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bundan sonra böyle yapın diye emrediyor. Bundan sonra böyle yapın diyor. Tesbihatı bu şekilde yönlendiriyor. Namaz arkasındaki tesbihatı. Tabi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam emri bağlayıcı olur. Biz bu hadisle amel ediyoruz. Bu hadisle amel ederek tesbih, tahmid ve tekbir ve tehlil. 25'er defa bunu yaparak bu hadise ittiba etmeye çalışıyoruz. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onayladığı için böyledir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefatından sonra bir Ebu Bekir radıyallahu anh'a gelse de o emretseydi bizi bağlamazdı. Bir Ömer radıyallahu anh'a gelseydi bizi bağlamazdı. Usta'da dikkat edin.
Namazlardan sonraki tesbihin böyle mi olması gerekiyor o zaman?
Şimdi der var. 33, mesela Buhari ve Müslim'de 33'er defa söylenmesi, bir rivayette 10'ar defa söyleyip gece yatarken 33'er defa söylenmesi şeklinde geliyor. Ama benim kanaatim, doğrusunu Allah bilir, benim anladığım bu önceki uygulama böyleydi. Fakat bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözünden sonra artık 25'er defa şeklinde gelmiş. Bu şekilde amel etmek en selametli yoldur. Çünkü emir sigası var. En selametli yol budur.
Sahih bir hadis.
Tabii sahih bir hadis.
25'er
defa. Rüyada keşif gibidir. Bir kısmı rahmani, bir kısmı nefsani, bir kısmı da şeytanidir. Dolayısıyla bütün rüyayı görse bile o rüya hak olacak diye bir şey söyleyemeyiz. Burada neden böyle bir yargıya gidilmiş anlayamadım. Delilsizdir. Yani şurada şu delili getirmesi, sahabelerin Kadir Gecesi'nin rüyalarında görmeleri, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ancak tasdikinden sonra bir şey olmuştur, geçerlilik kazanmıştır. Bir imkanımız yok. Dolayısıyla geçmişte bunun örnekleri var. Yani ben müşahhaslaştırmak istemiyorum da bazı kimseler falanca bir şahsın Mehdi olduğunu rüyalarında görmüşler. O kadar çok insan görmüş ki şaşkınlık içerisinde kalmışlar. Bunlar yani. Dolayısıyla birçok kimse tarafından görülse bile rüya bağlayıcı olmaz. Çünkü şeytan hepsine de gösterebilir sonuçta bunu. Gösteremez diye bir şey yok. Rahmani olanı, şeytani olanı vardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da rüya üç çeşittir. Allah'tan olan rüya, şeytandan gelen rüya, uyanıkken kişinin kendi kendisinin düşündüğü şeyden meydana gelen rüya ki daha sonra bu onun rüyasına girer. Ahdâsu ahlam deniliyor buna. Buhari, Müslim rivayet etmiş bunu. Yani bir kimse kendisini bir şeyle o kadar meşgul eder ki şuurunu, rüyasında görür onu. Sıklıkla gördüğü şeylerden birisidir. Edgâsu ahlam, estağfurullah. Edgâsu ahlam. Hidayet sebeplerinden olan rüya özellikle Allah'tan gelen rüyadır. Peygamberlerin rüyaları vahiydir ve ümmetin ittifakıyla, icmasıyla nebiler, peygamberler şeytandan korunmuştur. Bundan dolayıdır ki Hazreti İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail'i gördüğü rüya üzerine kurban etmeye kalkışmıştır. Nebilerden başkalarının rüyalarına gelince bunlar sarih olan vahye vurulur. Sünnete arz edilir. Vahye uyarsa ne âlâ, uymazsa bu rüya ile amel edilmez. Rüya sadık olur veya rüyalar birleşirse ne diyorsunuz denilirse biz de deriz ki eğer rüya böyle tahakkuk ediyorsa onun vahye aykırı olması düşünülemez. Aykırıysa vardır bir terslik. Mutabık ve vahyi veya vahyin ihtiva ettiği özel bir hükmü hatırlatıcı olması gerekir böyle bir rüyanın. Rüyayı gören, rüyanın vahiy ile ilgili ihtiva ettiği hükmü bilmese de bu rüya ile hükme muttali kılınabilir bazen. Doğru olmasını isterse doğru olmaya baksın, helal yesin, yani dürüst olsun, helal yesin, Allah'ın emir ve yasaklarına dikkat etsin. Kıbleye doğru ve abdestli olarak yatsın. Gözlerini kapanıncaya kadar Allah'ı zikretsin. O zaman rüyası tekzip edilmeyecek derecede olur inşallah. Yani sadık bir rüya görür inşallah. En doğru rüyalar seher vakitlerinde görülen rüyalardır. Seher vakti ilahi vahyin indirildiği vakittir. Seher vakti rahmet ve mağfiretin indiği, şeytanların durulduğu vakittir. Sadık rüyanın aksi gece yarısı görülen şeytanların ve şeytani ruhların intişar ettiği vakitlerde görülen rüyadır. Ubade bin Samit radıyallahu anh der ki müminin rüyası Rabbinin uykuda kendisiyle konuşmasıdır. Rüyalarla görevli bir melek vardır. Melek uygun gelen misal ve şekillerle kula rüyayı gösterir. Rüyayı herkesin durumuna göre misallendirir. İmam Malik, Allah rahmet eylesin, rüya vahiy çeşitlerinden biridir diyerek bilgisizce rüya tabir etmeyi yasaklar ve Allah'ın vahyi ile mi oynuyorsunuz derdi. Demek ki rastgele, ilimsiz bir şekilde rüya yorumlamak da aynı Kur'an-ı Kerim'i ilimsiz olarak yorumlamaya kalkmak gibi tehlikelidir. Şimdi tabir ilmi ancak Allah Azze ve Celle'nin bir kısım kullarına özel bir lütuf olarak verdiği bir ilimdir. Rüya yorumlama yeteneği. Bu yüzden herkesin işte aklına estiği şekilde bir rüya yorumlaması caiz değildir. Hükümlerini, tevil yollarını ve ayrıntılarını anlatmak ayrı bir sahaya girer. Bunları burada anlatmamız bir konumuzun dışına çıkarır. Allah her şeyin en iyisini bilendir. Bir ara verelim inşallah. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.